İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersin Erdem Hocam?
Evet hocam, iman hakikatleriyle başlayalım. Hayvanlardan kusursuz yaratılış örneklerini inceleyelim. Zaten birçok canlıdan bahsediyoruz. Birçok canlının özelliklerinden bahsediyoruz. Ve bu özellikleri kendi kontrolleri dahilinde oluşturamayacaklarını da açıklığa kavuşturuyoruz. Gerçekten dizaynlarına baktığımızda, tasarımlarına baktığımızda üstün bir yaratıcı, üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekiyor. Ki böyle inşallah. Bu canlılardan birkaç örnek daha verelim. Evet, doğadaki canlıların tümü yaşamlarını sürdürebilmek için akıl gerektiren davranışlarda bulunurlar. Yetenek, beceri, üstün manevra kabiliyeti gibi tanımlamalarla adlandırılabilecek bu davranışların ortak özelliği ise her birinin mutlak surette akıl gerektiren davranışlar olmalarıdır. Bir insanın ancak öğrenme, beceri ve tecrübe gibi özelliklerle kazanabileceği yetenekler bu canlılarda doğdukları andan itibaren vardır. Ceylanlardaki soğutma sistemini inceleyelim. Sıcakkanlı her canlının ısı kontrol mekanizması vardır. Örneğin Afrika ceylanı düşmanlarından kaçmak için uzun ve hızlı koşular yapmalıdır. Bu hızlı eylem ceylanın vücut ısısını oldukça yükseltir. Ancak ceylanın hayatta kalabilmesi için beyninin vücudundan daha serin olması gerekmektedir. Ceylanların nefes borularının yanında küçük kılcal damarlarla yayılan bir kan havuzu vardır. Bu küçük kılcal damarlar bir araya gelerek beyne kan taşıyan tek bir damar haline dönüşür. Saatte 40 km hızla 4 dakika koşan bir ceylandaki ısı farkı ölçülmüştür. Ve bu canlının vücut ısısının 27,7 santigrat dereceden 33,9 santigrat dereceye çıktığı gözlenmiştir. Ancak beynin ısısı asla 30 santigrat dereceyi aşmamaktadır. Ve bu da hayvan için yeterli bir ısıdır. Ceylan beynindeki bu soğutma sistemi olmadan yaşayamaz. Fare kuşlarının fedakarlığı. Afrika fare kuşları bir ağaç dalına topluca konulan arılar gibi kümelenirler. Dalın ucundaki meyveye her birey ulaşamayacağı için dalın en ucundaki kuşun kopardığı meyve gagadan gagaya geçirilerek diğerlerine ulaştırılır. Mevcut meyvelerin herkese yetmemesi asla sorun oluşturmaz. Başka bir meyveli dala konduklarında öncelikle yeterince beslenmemiş olanlara dağıtım işi başlatılır. Karıncalar. Karıncaların vücutlarında formik asit isimli kimyasal maddeyi üreten bezler vardır. Antibiyotik etkisine sahip bu maddeyi karıncalar düzenli olarak vücutlarına sürerler. Bu şekilde hem yuvalarında hem de kendi üzerlerinde bakteri ve mantar oluşumunu engellemiş olurlar. Bazı kuş türleri karıncaların toplu halde bulundukları yerlere giderek onların tüylerinin arasında dolaşmalarına izin verirler. Böylece bütün vücudu formik aside bulanan kuş üzerindeki tüm parazitlerden kurtulmuş olur. Karınca bedeninde asit üretilirken aynı zamanda bundan korunmasını sağlayacak özel bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma olmadan karınca ürettiği maddeden mutlaka zarar görecektir. Dolayısıyla karınca hem üretim hem de korunma mekanizmalarının ikisine de aynı anda sahip olmalıdır. Timsah böceğinden bahsedelim. Böceğin burun kısmındaki yumrular onu bir ağaç dalına benzetmektedir. Gözü andıran koyu benekler aynı zamanda bir yaprak üzerindeki küflü kısımları da çağrıştırmaktadır. Bunlar bir böcek için en iyi savunma sistemi olan kamuflajın temel gereklilikleridir. Ancak Laternaria'nın savunma stratejisi sadece kamuflaj üzerine kurulmamıştır. Böcek bir maymun ya da kuşta korku etkisi uyandıracak kadar bir kertenkeleye benzemektedir. Eğer bu aldatmaya yetmezse o zaman timsah böceği önce kanatlarını çırparak kocaman gözlerini sergiler. Bu yöntemle saldırganı korkutup kaçıramazsa bu kez şiddetli kokulu bir kimyasal madde salgılar. Bu yöntem de etkili olmazsa geniş kafasını ağaca vurarak sersemletici bir ses çıkarır ve düşmanını korkutmaya çalışır. Fakat bütün bu pasif savunma yöntemleri başarısız kalırsa timsah böceği en etkili silahını kullanır, uçarak uzaklaşıyor. Gördüğümüz gibi bakın birçok canlı türü inceledik. Hepsinde bir akıl görüyoruz. Hepsinin davranışında. Değil mi? Ceylanlardaki soğutma sistemi. Şimdi vücutta böyle bir mekanizma olmasa ceylanın vücudunda, ceylan hayatta zaten kalamıyor. Dolayısıyla bakın bu özelliklerin hepsi evrim teorisini darmadağın ediyor. Neden? Bu özelliklerin hepsi kademe kademe gelişime uygun değil. Yani kademe kademe bir gelişimden biz söz edemeyiz mesela ceylanda. Tüm canlılarda edemeyiz. Şu an tek tek konuşuyoruz. Ceylanda edemeyiz. Neden? Ceylanın bu beynini soğutma sistemi olmasa hayvan zaten yaşayamıyor. Öteki tarafta karıncalardan bahsettik. Diyelim ki karınca o salgıladığı maddenin parazitlere karşı iyi geldiğini diyelim ki biliyor. Kuş nereden biliyor? Kuş da karıncaların üstüne gitmesi, üstünde yaşamasına müsaade ediyor ve özellikle karıncaların bulunduğu bölgeye gidiyor. Karıncaların üzerinde dolaşmasına müsaade ediyor bu kuş. Ve dolayısıyla o maddenin üstüne geçmesini sağlayarak bu şekilde kendisi de parazitlerden, bakterilerden korunuyor. Yani tüm kuşların, o türdeki tüm kuşların, farklı bölgelerde yaşayan tüm kuşların bunu yapması onlara ilham edildiğinin bir maşallah ispatı maşallah. Yani hepsinin birbirine söylemesiyle işte değil mi? Böyle nesilden nesile aktarılması mümkün değil.
Zaten aktarabilecek bir yapısı da yok ki karıncanın. Şimdi aklı, beyni, şuuru olan bir canlı değil ki bir başka nesile aktarabilsin ya da anlatabilsin, böyle kendini koruyabilsin.
Evet.
Bu da baktığımız zaman Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini çok açık gösteriyor bize zaten.
İnşallah.
Evet. Timsah böceğinde de yine bir kamuflajdan bahsettik. Bu kamuflajı gerçekten tüm canlılarda görüyoruz. Birçok canlıda görüyoruz. Kamuflajın vesilesiyle avlarından korunabiliyorlar. Onları fark edemiyorlar. Biz hatta burada onları şöyle fark edebiliyoruz. Değil mi? O kısmı, resmin o kısmını alıyoruz. O kısmı daha önceden tanımış oluyoruz ve seyircilerimize o kısma dikkat çekmelerini istiyoruz. Doğada ya bir ormanın içinde küçücük bir alandaki mesela yaprak taklidi yapan, yaprak gibi gözüken kelebeğin fark edilmesi mümkün olmuyor tabii ki. Evet. Ve fare kuşlarının fedakarlığı da bakın çok dikkat çekici. Çünkü evrimciler doğada hep bir mücadele olduğunu, doğada bencillik olduğunu iddia ediyorlar. Mesela Richard Dawkins'in Bencil Gen isimli bir kitabı var. Kitabın kapağı, kitabın başlığı Bencil Gen. Yani doğada bir bencillik olduğunu iddia ediyor evrimciler. Halbuki biz baktığımızda birçok örneğini veriyoruz bunu. Embriyodaki, anne karnındaki embriyonun değil mi? El parmak arasındaki hücrelerin intiharından bakın fare kuşlarının fedakarlığına kadar bir sürü fedakarlık örneğiyle dolu doğa. Kuş, en uçta duran kuş meyveye ulaşabiliyor ama onu kendisi yiyip bitirmiyor mesela. Biraz aldıktan sonra gagadan gagaya aktarılacak şekilde diğer kuşlarıyla, diğer kuş arkadaşlarıyla paylaşıyor maşallah. İşte dolayısıyla evrimcilerin bu iddiasının da bir geçerliliği olmadığını görüyoruz, görmüş oluyoruz.
İnşallah. Şimdi evrimcilerin iddialarıyla ilgili bir sunum var. Birkaç, ilk bölümü hazır. İlk bölümünü gösterebiliriz o sunumun. Biraz ekranda. Şimdi Darwin'in teoriyi ortaya attığı bilim düzeyi çok ilkel bir bilim düzeyiydi. Yani 1800'lerdeki, 1800'lerin ortasındaki bilim düzeyiydi. Bakın şimdi o dönemde hücre iki su dolu bir baloncuk olarak gözüküyordu. Çok ilkel mikroskoplar altında. Bak, hücre böyle gözüküyordu. Ve Darwin bunlara bakarak bu suyun içerisinde çok rahat oluşur diyordu. Yani niye oluşmasın diyordu böyle bir yapı. Çamurun içerisinde zaten şu oluşur diyordu. Artı Darwin teorisini ortaya atarken bakın ispinoz kuş türlerini inceledi. Bakın burada görüyoruz ortada Galapagos Adası'ndaki ispinoz kuşunun cinslerini inceledi. Farklı cinslerde bakın farklı gaga yapıları var dedi. Kimisi daha sivri, kimisi daha yuvarlak, kimisi daha büyük, iri, kimisi daha ince dedi. Ve canlılar bu şekilde farklılık gösteriyorsa kendi aralarında da mesela ilk hücreden bu ilk hücre tesadüfen kendi kendine doğada oluşur. Sonra da işte değişe değişe bakın burada nasıl değişmişse farklı doğa koşullarında o canlı değişe değişe farklı türlerde oluşur zannediyordu. Artı DNA bilinmediği için, bakın sağ tarafta yine üçüncü olarak, DNA bilinmediği için sonradan kazanılan özellikler yavru canlıya aktarılır zannedildi o dönemde. Mesela bir ceylanın zaman içerisinde dallara uzanmak için, işte yaprak toplamak için dallara uzanırken boynunu uzayarak bir zürafa olabileceği zannediyordu. Neden böyle zannediyordu? Çünkü DNA bilinmiyordu o dönemde. Bakın bu kadar ilkel bir dönem. Tekrar baştan alıyoruz. Bir, hücre içi su dolu bir baloncuk zannediliyordu Darwin bu teoriyi ortaya attığı dönemde. Ve Darwin'in elindeki veriler de bunlar. Bakın ne kadar ilkel bilgiler. İki, varyasyon evrim olarak düşünülüyordu. Sınırsız bir değişim olarak düşünülüyordu varyasyon mekanizması. Üç, DNA bilinmediği için insanın veyahut da herhangi bir canlının sonradan kazandığı özellikler yavru canlıya aktarılır ve bu nesiller boyu devam eder. Hatta bunun da kan yoluyla olduğu zannediliyordu. DNA bilinmediği için kan yoluyla bilgiler aktarılır zannediyordu. Bakın şimdi günümüz bilimine geliyoruz. 2011 bilim düzeyi, hatta daha önceden bulundu da bunlar. Hücrenin dünyanın en kompleks yapısı olduğu bulundu. Darwin ne diyordu? İçi su dolu baloncuk. Bakın içi su dolu baloncuk falan değil. Dünyanın en kompleks yapısı, bir şehirden daha kompleks, mikroskopla gözükebilecek bir boyutta olmasına rağmen bir şehirden daha kompleks olduğu bulundu hücrenin. Dolayısıyla çamurun içerisinde tesadüfen oluşması imkansız. İnsan yapamıyor zaten şu anda. Tüm laboratuvar koşullarına rağmen. İki, varyasyonların DNA içerisinde kayıtlı bir mekanizma olduğu ve bu çeşitlenmenin bir tür içerisinde, mesela köpek türü olabilir, kuş türü olabilir, herhangi bir kuş türü olabilir. Farklı cinslerin çiftleşmesiyle farklı yapıların oluştuğu bulundu. Ve bunun DNA içerisinde bütün bilgileri var. Artı bu mekanizmanın, bu farklı cinslerin birleşmesiyle oluşacak yeni cinslerin oluşma bilgisi de DNA içerisinde var. Kesinlikle dışarıdan tek bir harf bile yeni bilgi eklenmiyor. Bu bulundu. Bakın yine günümüz bilim düzeyiyle. Artı canlıların sonradan kazandığı özelliklerin kesinlikle yavru canlıya aktarılamayacağı DNA'nın keşfiyle bulundu. Yapısal hiçbir değişikliğin yavru canlıya aktarılamadığı net bir şekilde bulundu. Bakın bu üç konu bile, şu üç konu Darwinizmi bitiriyor. Yani protein tek başına bitiriyor da. Yani bu konularda hafif detayları bunlar. Bunlar tek başına bitiriyor. Daha da devam edelim. Şimdi evrimcilerin en korktukları konu hücre, protein ve amino asitler. Bakın hücrenin kendi kendine oluşmasını bırakın, insan eliyle yapılamadığı bulundu. Bakın hücre laboratuvarlarda, yani çamurun içerisinde oluştu diyordu Darwin. Laboratuvarda insan yapamıyor şu anda hücreyi. Hücrenin değil, hücreyi oluşturan proteinlerin bile tesadüfen oluşmamadığı, hatta insan eliyle bile yapılamadığı gözlemlendi. Ve proteinlerin oluşma ihtimali hesaplanıyor, sonsuz ihtimalde bir ihtimal. Yani bir ihtimal hesabı da yok. Sonsuz ihtimalde bir ihtimal. Ve insan yine yapamıyor proteini. Bakın çok daha detayına iniyoruz. Evrim amino asitler seviyesinde çöküyor. Proteinler oluşan amino asitlerin doğada anında parçalandığı bulundu. Yani sol elli amino asitlerden oluşuyor sadece proteinler. Canlılık sol elli amino asitlerden oluşuyor. Solda gördüğümüz şekil. Sağ elli amino asitler hiçbir şekilde bir canlılık oluşturmuyor. Hatta karışırsa diğer amino asitlerin arasında canlılığı bozuyor. Bunların doğada oksijen tarafından anında parçalandığı bulundu. Yani şunu bırakıyorsunuz doğaya, şu sol elli amino asit bırakıyorsunuz doğaya, oksijen anında parçalıyor. Ha, evrimciler dediler ki o zaman oksijen yoktu dediler o dönemde. O yüzden parçalanmadılar dediler. Kendi sondalarını tekrar hazırlamış oldular. Çünkü oksijen olmazsa ozon tabakası olmuyor. Bu sefer de güneşten gelen ultraviyole ışınları parçalıyor amino asitleri. Yani hiçbir şekilde iki yönden de bitmiş durumdalar bu konuda. Dolayısıyla bakın, hücrenin yapısı, DNA'nın yapısı, varyasyonların evrim olmaması, varyasyonların DNA içerisinde kayıtlı olması, amino asitlerin tek başına doğada anında parçalanıyor olması, hatta proteini bırakın proteinler de parçalanıyor. Bunların hiçbir şekilde milyonlarca seneyi bırakın, yani ne kadar olursa olsun, süre olursa olsun bir araya gelip canlılık oluşturulamayacağı bulundu. Fakat evrimcilere baktığımızda ne görüyoruz? Bu kadar bilimin gelişmesine rağmen halen daha hücrede oluşur diyorlar. Yani hikaye anlatıyorlar. Ondan sonra protein de oluşur diyorlar. Amino asitler tamam diyorlar. Amino asitler oksijen parçalıyor ama geçmişte parçalamamıştır diyorlar. Biz çünkü evrime kilitlenmişiz diyorlar yani. Bilim ille de evrimi kabul edecek. Bilim ille de materyalist olacak. Yani bilimin verilerine bir savaş açtık diyorlar resmen. İlk hücre, ilk protein nasıl oluştu? İmkansız ama bir şekilde oluşmuştur diyorlar yani. Aminositler oluşur mu? Oluşmaz ama bir şekilde oluşur. Uzaydan işte meteorların arasında gelmiştir. Sonra bir anda izole olmuştur. O anda orada bulunan aminositlerle birleşip proteinlerle birleşmesiyle ilk böyle akıl almaz böyle hayal dünyasının da ötesinde açıklamalarla insanlara evrimi zorla kabullendirmeye çalışıyorlar. Ama tabii hocamızın 32 senedir yaptığı anlatımlarla Allah'ın izniyle şu anda yeryüzünde evrim diye bir şey kalmadı. Yani fikri olarak tamamen çökmüş durumda hocamızın vesilesiyle dünyada şu anda. İşte kalıntılar var. Şu anda onlar temizleniyor Allah'ın izniyle. Yani şurada verdiğimiz kilit bilgilerle bir insanın evrimi savunabilmesi mümkün değil. Yani şu 3 slide'da evrim bitiyor. Zaten, aslında sadece tek protein bile tek başına bitirecek.
Zaten yani bilimle evrim zaten bir arada olmaz. Bunu da günümüze kadar da hep bu şekilde geldi zaten. Bilim ve evrim ikisi bir arada katiyen olmuyorlar. Çünkü bilim kesinlikle evrimi reddediyor. Yaptığı deneylerle çıkan sonuçlarla. Ama evrim ne olduğunu iddia ediyor? Bilimsel olduğunu iddia ediyordu. Daha sonra bilimle aksi çıktığı görülünce de bilim bu sefer evrimin bilimin olmadığını, bilimin parçası olmadığını bilimle konuşmayarak zaten artık yapmaya başladılar. Çünkü hiçbir şekilde bilimden konuşulduğu zaman ya da bilimsel bir açıklama yapıldığı zaman bu konuların hepsi evrime zaten karşı. Evrimi hiçbir şekilde desteklemiyor. Zaten Darwin'de bilim adamıyım derken işte bu hücrenin içi dolu baloncuk, su dolu baloncuk zannediyordu. İşte hani nesillerden, DNA'dan zaten haberi yok hiçbir şekilde. Hiçbir bilimsel zaten bir açıklaması yok o zaman da. Sonra da bu şekilde zaten kendisi devam etmiş. Ama tamamen bilimden uzak, bilime karşı, tamamen bir inanış gibi, felsefe gibi, yani kendi inançlarını, inanç bir din gibi olmuş. Pagan dininin getirmiş olduğu bir şey zaten. Evet. Tamamen inanç ötürü yani hiçbir şekilde ispatı delili olmayan, bilimsel hiçbir konusu olmayan diye. Zaten sadece bu canlılarda değil, bizim içimizde de birçok gelişmeler var. Ve bunlar da bize aslında çok önemli ve mühim noktaları gösteriyor. Mesela bizim yaşamımızı kolaylaştıran bir maddeden biraz bahsetmek istiyorum ben. Vücudumuzda olan bir madde ve şu anda bilimin de kullandığı, bilimin de keşfedip bütün nesnelerde, çoğu nesnede kullandığı temizleyici bir maddeden bahsetmek istiyorum. Sürfaktan maddesi. Sürfaktan maddesinin önemi çok fazla. Çünkü sürfaktan maddeleri en basit tanım ile sıvının yüzeyindeki gelirimi azaltan maddelerdir sürfaktan maddeleri. Örneğin hava ile dolduğu zaman da şöyle düşünelim, bir balonu düşünelim. Ve balonun içinde hava dolduğu zaman balonun dışı da genleşiyor. Genleşmeye, içi genleştiği için, basınçlı olduğu için dışı da doğal olarak da balonun genleşmesi söz konusu oluyor. Sürfaktan maddesi de bu dışındaki genleşmeyi azaltıyor. Böyle bir öneme sahip. Bunun bizde ne, yaşamımızda ne bağlantısı var? Bizim de aynısı akciğerlerimizde gerçekleşiyor. Akciğerlerimizin içindeki keseciklerin içinde sürfaktan maddesi bulunuyor ve bu sürfaktan maddesi sayesinde, vesilesinde akciğer solunumu yaparken biz bu oradaki olacak basıncı, ciğerlerimizde oluşacak fazla basıncı engelliyor, hatta minimuma kadar indiriyor. Şöyle düşünelim, mesela yeni bir balon aldığımız zaman içine hava üflemeye çalıştığımız zaman böyle çok zorlu olur. Yani o üflerken ilk balonun şişmesi biraz zor olur. Çünkü ilk kez bir hava dolumu olacak ve ilk kez bir hava gelecek, içine basınç girecek ve bu yüzden dolayı da biraz zor oluyor. Genleşme payı olmadığı için, direkt hani sert bir yapısı daha olduğu için. Ama havayı aldıktan sonra artık daha rahat bir şekilde şişmeye başlıyor. İndirip şiştirebiliyorsunuz. Aynısı bizim akciğerimizde de var. Akciğerimizdeki bu özellikle içinde sürfaktan maddesi olduğu için hiçbir şekilde hissettirmiyor. Yani bizim her nefes alışımız aslında hani yeni bir balonu şişiriyormuşuz gibi düşünelim. Çünkü içinde 300 milyon tane küçük kesecik bulunuyor akciğerimizin. Bunların içi sürekli bununla havayla doluyor. Bunun etkisinin az olması için, hissettirebilmesi için de bu sürfaktan maddesinin vücudumuzda bulunması gerekiyor. Ve var olduğumuz ilk günden beri olması gerekiyor. Yoksa ciğerlerimizde aşırı hava birikmesinden dolayı hayatı insanın sonlanacaktı zaten. Yaşaması söz konusu dahi olmayacaktı. Bir de bunların en büyük özelliği suda çözünmüyorlar. Bunun şu anda bilimin kullanma nedeni de o. Suda çözünmeyen madde oldukları için de ve temizleyici, hijyenik bir etkisi var. Yani bulunduğu yeri, bölgeyi çok temiz bir şekilde temizliyor ve hijyene kavuşturuyor. Bu da çok önemli bir noktası. Hem hayati bir noktası var hem de temizleyici, arındırıcı bir özelliği var. Bu yönden, bu konudan dolayı da çok önemli bir yerde kaplıyor. Bizim de hayatımızda çok önemli bir yeri var sürfaktan maddesinin. Ve kendi vücudumuzun içinde bulunuyor. Kendi vücudumuz üretiyor bunu. Hiçbir şekilde dışarıdan alarak değil, doğduğumuz andan itibaren DNA'mızda olduğu için de vücudumuz kendi içinde bunu üretmeye başlıyor. Sürfaktan maddesinde sayesinde de en güçlü nefes verişimizde bile akciğerimizde bizim belli miktarda hava kalıyor. Yani bizim tamamen o madde olmuş olmasaydı, o temizleyici madde, bu şekilde bizim kan dolaşımında her zaman havaya ihtiyaç var. Yani bu havanın tamamı çıkmış olacaktı akciğerimizden. Ama böyle bir durum bizim vücudumuzun aleyhine bir durum oluyor. Çünkü ciğerlerimizde kan olmadı, hava olmadığı sürece kan dolaşımında yavaşlama meydana gelecekti. Biz nefes verirken dahi bile içimizde, akciğerimizde hava kalıyor. Bunun da bizim için, yaşamımız için çok büyük önemi var. Bunu sağlayan da sürfaktan maddesi, ciğerlerimizin içinde bulunan, keseciklerin içinde bulunan. Bu sistem vesilesiyle de biz çok rahat bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Hiç farkına bile varmadan, yani biz hiçbir şekilde ne sürfaktanın farkındayız, ne akciğerimizin içindeki keseciklerin farkındayız, ne de ciğerlerimizdeki bu temizlenmenin farkındayız. Bizim farkımızda olmadan tamamen vücudumuzu Allah'ın bize vermiş olduğu sistem sayesinde kendi akışında ve kendi hızlılığında çalışmaya devam ediyorlar. Allah da bize ayette şöyle bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım: size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. İbrahim suresi 34. ayette. Allah gerçekten nimetlerini saymaya kalkışsak sadece kendi vücudumuzda olanları sayıp bitiremeyiz. Kaldı ki bir de etrafımızda o kadar canlılarda, doğada, gökyüzünde, atmosferde, dünyanın şeklinde olsun, güneş açısının ışınların açısı olsun, duruşu olsun, her şeyi saymak, Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz, güç yetiremeyiz katiyen. Genelleme yapsak bile Allah'ın bize verdiği nimetleri sayamayız. Çünkü bize vermiş olduğu bu sürfaktan maddesi mesela çok küçük bir detay. Belki hiç kimsenin, yani çoğu kimsenin farkına varmadığı, belki de yeni öğrendiği bir bilgi. Hani çok dikkat edecek ya da çok fazla zaten gündemde olacak bir konu da değil. Çünkü çok derin bilgi gerektiren bir konu. Bu da bize neyi gösteriyor? Gerçek bilginin, bütün bilgilerin hepsinin Allah'ta olduğunu ve bütün bilgileri bu şekilde Allah'ın bizim sistemimize verdiğini, var ettiğini, var olduğumuz günden beri de bu sistemin kusursuz şekilde işlediğine biz şahit oluyoruz inşallah.
Ya sırf bu maddeyi mesela insandan çıkartalım, yani alveollerin içerisindeki o maddeyi insandan alındığını farz edelim. Bütün doktorlar, profesörler, herkes böyle dünyanın böyle bu konudaki en iyi akademisyenleri, işte profesörleri, doktorları olsun, o maddenin alındığı bir insan olsun, ne kadar yaşayabilir? Zaten yaşayamaz, yani birkaç dakikalık bir ömrü var. Şimdi o insanlara, diyelim ki profesörlere, bakın böyle bir insan var, bunun içerisinde bunun hemen müdahale edin ve gerekli işlemi, neye ihtiyacı varsa hemen yapın desek, profesörler bu müdahaleyi yapabilirler mi?
Mümkün değil.
Oraya o hormonu üretebilirler mi? Nasıl bir madde, hormon değil de madde gerektiğini hemen bulup onun üretimini yapıp ondan sonra alveollere gerektiği miktarda bunu yerleştirebilirler mi? 7 milyar insan bir araya gelsin, isterse 70 milyar insan bir araya gelsin, o kişinin alveollerinin içerisine o maddeyi gerekli sürede yerleştiremez. Birkaç dakika süresi var, ölecek yani. Nefes alma sisteminin çok kilit bir maddesi. Normalde eğer o olmasa, biz nefes verdiğimizde alveollerin yapışma ihtimali var birbirine ve onu açamazsınız. Yani bu şeyler oluyor ya hani, bu kalın plastikten şeyler oluyor. İçine su doldurulup, sıcak su doldurulup hani insanlar kullanıyor.
Mide rahatsızlığı için.
Evet, mesela onu şişirdiğinizi farz edin. Onun gibi bir şey nefes alıp vermek. O onun gibi olurdu.
Termos
adeta. Gibi şey. O tarz bir şey, tam ismini hatırlamıyorum. Bu madde sayesinde ondan kurtuluyoruz. Çok rahat nefes alıp verebiliyoruz. Ve olmadığı zaman anında birkaç dakika içerisinde ölüm gerçekleşir. Şimdi bu kadar 70 milyar insanı bir araya topluyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın bu insanın neyi eksik, o da belli değil. Yani söylemezsin de yani. Bir rahatsızlığı var. Şu an nefes alamıyor. Hemen müdahale edin desek. 2-3 dakika içerisinde yapabilirler mi? Yapamazlar. Evrimciler diyor ki doğa yaptı diyor işte. Doğadaki taş, toprak, atomlar o canlı oluşuyor. Bakın tüm sistemleri, katrilyon hesabıyla sistem var insanda. Hepsi olsun, bir tek sülfattan olmasın. Tek bir maddeden bahsediyoruz. Evrimciler diyor ki doğa hemen müdahale etmiştir diyorlar. Bir mutasyon DNA'ya ilgili madde hemen üretilmeye başlanıyor. Hemen ilgili yerde alveollerin içerisinde maddeler yerine yerleşiyor. Ondan sonra insan ferah bir şekilde hemen bir dakika içerisinde. Ya böyle saçma bir açıklama olabilir mi ya? Yani böyle artık hayal gücünün ötesinde açıklamalar yani bunlar. Ki insanın hayatında çok fazla konu bu şekilde. Yani hemen bir dakikalık ömrü kalır. Çoğu sistemi çıkardığınız zaman insanın hayatından. Mesela sırf bir işte oksijen taşıma ile ilgili sistemde hemoglobin molekülünün yapısını değiştirin. Mesela hemoglobin molekülü cımbız gibi adeta oksijeni tutuyor. Demiri kullanarak tutuyor. Sırf o demir olmasa yine insan hayatı bitiyor. Çünkü oksijen hemoglobinle etkileşime geçiyor ve artık ne hemoglobin kalıyor ne oksijen kalıyor. Ne de hücrelere gidecek bir besin oksijen kalıyor yine aynı zamanda. Düşünebiliyor musunuz? Bakın sırf o demiri kullanmıyor olsa, kullanacak sistemi olmasa hemoglobin molekülünün, insanın yaşantısı bir dakika. Şimdi hangi milyonlarca seneden bahsediyorsunuz siz o zaman?
Bir de onun yine bir koruması daha var. Normalde demirle oksijen bir araya geldiği zaman da oksitlenmeye neden oluyor.
Evet.
Ya bir de öyle bir durumu var. Yani demirle oksijen etkileşime geçtiği anda oksitlenme başlıyor. Ama vücutta bu sistem böyle olmuyor. Çünkü onun da ayrı bir koruyucusu daha var. Ya bu sistemler böyle hani sanki zincir halkası birbirine bağlıdır. Bir parçayı kopardığınız anda o bağlantı kalmaz. Kesinlikle hani oradan artık eser kalmaz. Bir uzun zincir düşünelim. Birbirine bağlanmış halkalarını. Bir tanesini çıkardığınız zaman bağlamayın, açık kalacaktır. Çünkü hiçbir şekilde onun telafisi yok. Bu yüzden vücut sistemimiz de aynen bu şekilde çok ince detaylarla ve çok kompleks sistemde Allah'ın kontrolü altında bir sistem oluşturulmuş ve bu sistem tarafından da vücudumuz bu şekilde devam ediyor. O mesela alveollerden bahsettin az önce Akın Hocam. Oradaki o olay hani karbondioksit ve oksijen alışverişinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor sürfaktan maddesi. Evet. Sürfaktan maddesi olmasa bu alışveriş olmayacak. O da neyi vasıtasıyla yapıyor? Kılcal damarlar vasıtasıyla yapıyor. Kılcal damarlar vasıtasıyla oradaki değişimi meydana getiriyor. Ama böyle olmasa, bu madde olmuş olmasa bunu değişimi yerine getirecek hiçbir madde olmayacak orada. Bu da neye mal olacak? Yani insanın birinci nefesten sonra ikinciyi alması gibi bir şeyi olmayacak. İkinci bir durumu olmayacak. Evet. Bu da hayatların son olmasına neden olacak. Demek ki bu zaman içinde aşama aşama gelişemez. Çünkü öyle olmuş olsaydı günümüze insan gelemezdi. İnsanların da oluşumu hani nesilden nesile, nesilden nesile olmuyor mu? Peki herkes öldüğü zaman bu madde oluşturulana kadar herkes öldüğünü düşünelim. Gelecek bugünkü günümüze gelen nesillerde nereden gelecekti? Bunların hiçbiri sonradan var olan sistemler değil. Evet. İnsanoğlu var olduğu günden beri, çünkü yaşamını devam ettirebilmesi için, bir gün, bir saat yaşayabilmesi için, 10 dakika yaşayabilmesi için bu sisteme ihtiyaç var zaten. O yüzden de bu sistem var olduğu günden beri olması lazım insanoğlunun inşallah.
Evet. Ve de şöyle... Evet.
Ve de bizim elimizde olmayan bir sistem var ortada. Yani bütün her şeyi düşünmeden yapıyoruz. Nefes almamız, o içimizdeki olayların hepsi. O gün yaşıyoruz ama biz o an o nefes almayı düşünmüyoruz mesela. Oksijen alıp karbondioksit vermemizi düşünmüyoruz. Tamamen refleks bir şekilde vücudumuz bu sistemde işliyor. Ayrıyeten de uyku anında da hiçbir bedenen bir, yani aklımızda biz hareket etmiyoruz uykumuzdayken. Tamamen saf bir şekildeyiz. Ve o şekilde de tamamen hücrelerimiz aynı şekilde, düzenli bir şekilde çalışıyor maşallah.
Bunun en güzel örneği şöyle düşünüyorum. Hani bir kere öğrenme yoluyla olmadığı çok açık. Niye açık? Şimdi yeni doğan bir bebeği düşünelim. Yeni doğan bir bebeğe annesi nefes al diye mi öğretiyor, ya da nefes alması için, ya da doktorlar nefes alması için bir şey mi yapıyorlar? Yani sürekli bebeğin kendi aklı yerine gelene kadar, kendi aklını kontrol edene kadar her dakika başında durması gerekiyor birisinin. Sürekli nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Yapması gerekiyor madem öğrenmeyle oluyor. Ama hiç böyle bir durum yok. Yeni doğan bir bebek anne karnından çıktığı anda akciğerleri fonksiyona geçtiği anda, çünkü anne karnındayken akciğerini kullanmıyor. Oksijen olmadığı için, kordonla olduğu için orada oksijen, akciğerlerin içi kan dolu. Çıktığı andan itibaren akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Çıktığı andan itibaren bunun ihtiyacı olduğunu biliyor ve bebek farkında olmadan nefes alıp veriyor, nefes alıp veriyor. Hiçbir şekilde kimse nefes alması için ya da nefes alıp vermesi için bir kontrolde, müdahalede bulunmuyor. Bu bile zaten öğrenme yoluyla olmadığını gösteriyor. Yani bu çocuk bir de şöyle düşünün. Yani hepimiz için geçerli. Örnek olsun diye söylüyorum. Şöyle düşünelim. Yani biz doğmadan önce akciğerimizin ne işe yaradığını dahi bilmiyorduk. Çünkü bir kere anne karnındayken akciğeri kullanmıyoruz ki yani. Anne karnındayken akciğeri bebek kullanmıyor katiyen. Bunun farkında bile değil. Anne nasıl öğretecek? Hiçbir anne de demiyordur. Bak evladım işte akciğerini kullanamıyorsun. Çıktığın zaman kullanacaksın. Sürekli nefes al ver. Böyle bir durum da yok zaten.
Bebekken bile gerek yok. Yani bilim gelişmeden önce ne akciğerin içindeki özel fonksiyonu biliyordun, ne vücudun içindeki homoglobinini biliyordun. Hiçbir şeyi bilmiyordun yani. Tamamen bilgisiz bir şekildeydin. Allah bilimin gelişmesiyle insanlara bunları daha detaylı olarak gösteriyor.
Ya işte öğrenmese de bir insan öyle vefat eder yani. Tabii, farkında öğrenmeden yaşar. Değil mi? 80-90 yaşında eceli ne zamansa öyle vefat eder.
Tabii. Bir de bu bilgileri kaç kişi biliyor yani?
Evet.
Herkes ama günde binlerce yeni doğan çocuk görüyoruz. Binlerce yeni doğum var. Bunların hiç bilgisi yok ki. Demek ki bu bize öğrenme olmadığını gösteriyor. Çünkü vücut sistemi havayla girdiği anda oksijen alışverişi vücudumuz kendimiz kontrol etmeden zaten nefes alışverişi başlıyor. Yoksa az önce Önder Hocam'ın dediği gibi bir yeni doğarken zaten olacaktı bunun şeyi. İkincisi uyurken bilincin yok ki senin yani. Normalde bilincin kapalı bir şekilde dış ortamdan tamamen habersizsin. Oksijen alıp verdiğin ruhun bile duymuyor yani uyurken. Evet. Ama oksijen alıp vermeye devam ediyorsun. Çünkü vücut sistemimiz bu şekilde bizim. Kendi içinde Allah koruyucusuyla, sistemiyle yaratmış. Ve bu şekilde de biz devam ediyor. Yoksa biz her dakika nefes alıp vermeye konsantre olmuş olsaydık, her dakika bunun için uğraşmış olsaydık, başka hiçbir şey yapamazdık. Bunu da tam anlamıyla yapamazdık zaten. Evet. Ne uyurduk, ne yemek yerdik, ne bir şey yapardık, hiçbir şey yapamazdık.
Yani konforumuz çok önemli nefes alıp verirken mesela. Baktığımız zaman hem ağzımızdan hem burnumuzdan nefes alıp verdiğimiz için mesela hastayken diyelim burnumuz tıkalıyken çok zorlanırız. Uyurken olsun, normal günlük hayatta olsun. İnsan zorlanıyor konuşurken ederken. Ama Allah o kadar konforlu yapmış ki insanları o şekilde rahat bir şekilde yaşaması için çift taraflı bir şekilde uygulamış maşallah.
Hatta bebeklerde süt emerken de mesela nefes alabiliyor.
Evet.
Yani bebeklerin gırtlak yapısı hafif yukarı doğru oluyor. Ya yukarı ya aşağı doğru tam hatırlayamadım.
Söyleyeyim istersen bakalım. Şeyde o boruda bir ismi var onun. Bilimsel ismini şu an tam hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim. Oradaki o, buradaki o sistem ilk doğan bebeklerde yukarıda oluyor. Yani gırtlağın şurada ses telleri var, nodüller var. Yani ses titreşiminin olduğu bölge şurası. Bunun yukarısı ses tellerinin iletimi olmadığı bölge ve burada yeni doğan herkes o borusu burada oluyor. Onun nedeni de nefes borusuyla kapatması. Yani bir kapak vazifesi gibi oluyor. Yeni doğan bebeklerin hepsi 2 yaşına kadar, 1,5-2 yaşına kadar, evet yukarıda oluyor. 1,5-2 yaşına kadar hem yemek yiyip hem de nefes alabiliyorlar. Evet, çünkü iki boru da açık kalıyor aynı anda. Öbür türlü mesela biz deneyelim, su içerken, yemek yerken kesinlikle nefes hattımızı kapatıyoruz biz. Çünkü ikisini bir arada yaptığımız zaman boğuluruz. Boğulmaya neden oluyor. Ama bebeklerde, yeni doğan çocuklarda hiçbir şekilde bu böyle olmuyor. Çünkü o çocuğun beslenmeye ihtiyacı var ve bu şekilde kendini kontrol edemez. Hani nefesi tutması gerektiğini bilemez ve boğulurdu. Hani anne baba da hiçbir şey yapamaz o sırada. Çünkü farkına varmayacaktı. Evet. Ama vücut yine doğduğu andan itibaren bu koruma altında Allah tarafından. Çocuk mesela yemeğini yerken hiçbir şekilde duraksamadan nefes alıp vererek devam ediyor. Bu 1,5 yaşına geldiği anda buradaki o boru aşağı doğru inmeye başlıyor ve nodüllere doğru gelmeye başlıyor. Bu yüzden de konuşma 1,5 yaşından itibaren başlıyor. Çünkü bu seviye yukarıda olduğu için hiçbir türlü ses tellerini harekete geçirebilecek bir alanı yok. O 1,5 yaşından sonra aşağı indiği zaman da rahat bir konuşma meydana geliyor. Bu sefer de hem beslenip hem de nefes alamıyorsunuz.
Peki bunu nasıl öğreniyor? Şu anda. Yani 2 yaşına kadar bunu bilmeyen bir çocuk sonradan o yutağın aşağı inmesiyle konuşuyor. Bir ayrıyeten konuşuyor. Hem de onun yerine yani yemek yerken nefes almamayı öğreniyor kendiliğinden.
Ya bir de zaten DNA'da kayıtlı olması gerekiyor. Bak,
hareket halinde olacak. Maşallah. Bir de zaten çocuğun ondan haberi yok ki. Yani anne babanın bile haberi yok.
DNA'da hani mutasyonlar yaptırıyorlar ya. Mutasyonların böyle ileri görüşlülüğü falan olması lazım yani bunu yaparken. Mesela 1,5 yaşına kadar böyle olsun. DNA'ya mesela kodluyor mutasyonlar. 1,5 yaşına kadar böyle olsun. 1,5 yaşına geldikten sonra aşağıya doğru inmeye başlasın. Yani böyle mutasyonlar evrimcilerin iddiasına göre böyle bayağı ileri görüşlü. Ondan sonra canlıyı sürekli bizi düşünen. Böyle bir yapısı var mutasyonlar iddialarına göre. Yani bir zırvadan öte bir şey değil. Yani Allah'ın yarattığını söylesene, Allah'ın bize lütuf olarak verdiğini. Mesela nefes alıyoruz. Normalde hani kargolama sistemleri vardır. Siz mesela 3-5 kişiye bile kargo götürseniz, biz gönderseniz bir sorun çıkar mutlaka.
Tamam.
Evet. Vücudumuzdaki kargolama sisteminden bahsedelim o zaman biraz. Biz nefes aldığımız zaman oksijen hemoglobinler tarafından alınıp 40 saniyede 100 trilyon hücreye ulaştırılıyor. Bakın kargoya bakın. Kargo sistemindeki kusursuzluğa. Bakın 100 trilyon adres var. Bu kargo geldikten sonra vücuda 40 saniye sonra tüm hücrelere ulaşmış oluyor. Her 40 saniyede bir de bu tekrarlanıyor. 40 saniyede bir 100 trilyon hücreye teker teker oksijen bırakılıyor. Bizim haberimiz var mı bundan?
Ne?
Ruhumuz, yani hiç haberimiz yok böyle bir şeyden.
En önemlisi acı da hissetmiyoruz.
Evet.
Yani bizim organımızın şekli değişiyor, uzuyor, genişliyor, şişiyor içi. İşte göğüs kafesimiz, en önemlisi göğüs kafesimiz de genişliyor.
Tamam.
Kemikler evet. Orada hareket etmiş oluyor. Yerleri değişmiş oluyor. Hiç acı duymuyoruz.
Eşit oranda büyümesi.
O yapıya uygun zaten. Evet. Hani şey gibi hep söylüyoruz hocam. Anahtar kilit sistemi gibi. Hepsi birbirine uyumlu şekilde. Yani akciğerin o şekilde hareket edeceğini Allah o şekilde yarattığı için mesela göğüs kafesini de o şekilde yaratmış. Esnemeye uygun şekilde. Yani göğüs kafesimiz biraz daha böyle bizim esnekliğe uygun şekilde olmasa nefes alamaz, daralırdık zaten. Yani çünkü ciğerlerimize bir baskı uygulanacaktı. Ama bu konuda çok rahat bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Bir de Allah bütün önemli noktalarımızı, çok hayati organlarımızı hep böyle daha mesela korunaklı yerlerde bulunuyor.
Ne kadar önemlisi o kadar korunmuş. Tabii. Allah.
Ya şöyle düşünelim, kalp diyoruz mesela. Önünde bir kere akciğer var. Akciğerin önünde göğüs kafesi var. Orası bir korunakta. Çünkü kalbe direkt temas gelse vücuttan dışarıdayken kalbimizin hemen hareketinin durmasına neden olacak. Hani insanın hiçbir şekilde zaten açıkta bir organı yakında yok. Yani ne bileyim, kolunda mesela bir böbrek yok. İşte ya da bir ciğer yok. Çünkü direkt temasta vücuda kötü etkileyecek. Mesela göğüs kafesinin bu şekilde olması kalbi koruyor. Beyin diyoruz mesela. Beyin kafatasımızın içinde ve kafatasımızda 8 farklı kemik yapısı var. Ve vücudumuzda olmayan kemik yapısı. Çünkü kafatasının daha sert olması gerekiyor kemiklerinin. Hani her tür darbeye, her tür şiddete karşı beynin yapısı çok ince. Çünkü jöle kıvamı gibi düşünelim. Hani böyle çok daha hani yumuşak tarzda diğer organlara göre. Onun da korunması gerekiyor. Eğer kafatası bu şekilde olmasa, hani kafamızdaki kemikler esnek olsa en ufak bir çarpmada beyinde hasar meydana gelecekti. Bu da yetmiyor. Bir de bunun içinde mesela beynin bir sıvının içinde yüzüyor. O sıvı olmuş olmasa 1.400 kilo ağırlığındaki beyin, mesela biz 50 gram olarak hissediyoruz beynimizde bunu. Bu şekilde
su vesilesiyle
tabii. O su olmuş olmasa daha ağır bir yapı olacaktı. Kafamızda taşıdığımız daha ağır 1.5 kilo bir ağırlık olacaktı. Ama bu su sayesinde hem bu hafiflik meydana geliyor, bir de hareketin ağır olması meydana geliyor. Şöyle düşünün, hani şimdi kafayı çevirdiğimiz anda kafamız dönüyor ama beyin daha ağır hareket etmeye başlıyor. Çünkü sıvının içinde. Ve hiçbir şekilde duvarlara çarpmadan bu hareketi sağlıyor. Eğer o sıvı olmuş olmasa her kafa çevirdiğimizde beynimiz kemiklerimize çarpacak. Çünkü kafatasındaki kemik yapısı da çok sert. Çarpacak ve bu şekilde zedelenecekti, zarar görecekti. Bu korunaklı bir şekilde hem sıvının içinde hem farklı kemik yapısının içinde bu kadar hayati bir organ. Bu kadar önemli korunmuş. Şimdi bunun tesadüf olması mümkün mü? Bunda bir kere su olmasa insan hayatı devam edemezdi içinde. Kafatası kemikleri bu kadar sağlam olmasa insan hayatı yine bu kadar günümüze gelemeyecekti. En küçük çarpmalarda insanlar hayatını kaybedecekti. İşte bu şekilde bunların hiçbiri kademe kademe yavaş yavaş olacak şeyler değil. Birden olması gereken şeyler. Çünkü çok hayati şeyler. O yüzden de biz evrimin olmadığını zaten bunları baktığımız zaman da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Allah'ın yarattığını, hiçbir şekilde evrimin olmadığını.
Bir de o su eksilirse eğer, mesela ameliyatlarla veyahut da başka sebeplerle o beyni tutan sıvı eksilebiliyor. Eksilirse eğer vücut olması gerektiği kadar tekrar üretiyor. Olması gerektiği kıvama gelince duruyor üretim. Bakın, muazzam bir sistemden bahsediyoruz. Mutasyon ne anlar bu sıvıyı üretmekten? Ne anlar
eksiğinden yani.
Evet, ne anlar eksiğinden, ne anlar gerektiği seviyeye geldiğinde durdurmaktan. DNA'ya bir de bunu yazacak. Yani daha önce olmamış bir olayla ilgili DNA'ya kod yazması gerekiyor. Mutasyon yapacak bunu. Mutasyon dediğimiz şey DNA'ya, mükemmel DNA'ya ne zaman isabet etse rezalet çıkartıyor zaten.
Bir de
yani buruna isabet ediyor mesela, burun gidiyor. Kulakla ilgili bilgiye isabet ediyor, kulak duymaz hale geliyor. Göze geliyor, göz gidiyor zaten, görmez hale geliyor. İşte herhangi bir hücreye gidiyor, hücre kontrolsüz duruyor. Bir bakıyorsunuz orada ur haline gelmiş. İnsan kanser oluyor. Yani mutasyon bunu yapıyor işte. Evrimciler ne diyor? Bütün sistemlerimizi detaylı olarak mutasyonlar düşündürüyor, haşa. Yani ahirette bunun nasıl hesabı verilecek ben düşünemiyorum. Yani verilecek bir hesap değil yani bu. Allah karşısında.
Ya bir de şimdi az önce Akın Hocam dediğin gibi ya bir hücrenin eksiği fark etmesi, bu eksiği gidermesi zaten çok üstün bir aklı gösteriyor. Şimdi şöyle düşünelim. Madem beynimize yoruyorsak her şeyi, bilincimize, aklımız var. Bunu akıl yapamıyor. Hücre hani suyu getiriyor. Ya da mesela karaciğeri insanın alındığı zaman, hani bir bölümü alındığı zaman karaciğer yine eski boyutuna geliyor mesela. Eski seviyesine geliyor. Vücudumuzda bu şekilde kendini yenileyen organlarımız var. Ve bu şekilde bilinçli bir gelişim meydana geliyor. Bunu hani bir hücrenin yapması zaten mümkün değil. Hücre vesile oluyor sadece. Çünkü bir eksiği görmek için bilinç olması gerekiyor. Akıl olması gerekiyor. Zaten vücut sistemimizdeyiz. Biz farkında değiliz o eksiğin. Ama vücut bu şekilde kendini tamamlıyor. Bu da Allah'ın vesilesiyle zaten hareket ettikleri için oluyor. Hücreler de zaten bu bütün akılları, bütün bu akıllı davranışları Allah'ın vesilesi. Allah'ın onları
yaratması
sonucunda. Allah onları vesile olarak kılmış yani. Yoksa hiçbir şekilde bir hücre onu yapamaz. Mümkün değil.
Evet. Beyinden bahsetmişken hocam biraz da beyinle ilgili detay bilgi verelim. Kire bizim beynimiz dünya üzerindeki en mükemmel bilgisayar. Çünkü yapı itibariyle bilgisayarlarla kıyaslıyoruz. Çalışma mekanizması olarak. Beynin temel birimi nöron olarak adlandırılan sinir hücreleridir. Her bir hücre milimetrenin 100.000'de 1'i kadar bir çapa sahiptir. Bakın bu nöron hücrelerinin her biri, sinir hücrelerinin milimetrenin 100.000'de 1'i çapa sahip. Beyinde 100 milyar sinir hücresi bulunuyor. 100 milyar. Her bir sinir hücresi 10.000 adet sinir hücresiyle temas edebiliyor. Bakın bir sinir hücresi 10.000 adet sinir hücresiyle bağlantılı. Vücudumuzdaki sinir hücrelerinin birbirlerine temas ettikleri noktaların sayısı toplamda 100 trilyon civarındadır. Şimdi 100 trilyon diyoruz ama 100 trilyon nasıl bir rakam? Bir benzetme yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısının ormanla kaplı olduğunu düşünelim, ağaçlarla. Bu ağaçların yapraklarının sayısı işte 100 trilyon. Bakın çok ne kadar büyük bir rakam. Yani beynimizde de bu bir insanın beyninde sinir hücrelerin birbirlerine olan toplam teması. Susan Greenfield isimli nörokimya uzmanı şöyle söylüyor. Beynin dış katmanı olan korteksi saniyede bir bağlantılı bir hızla saymaya kalkarsak 32 milyon yıl sürer. Sadece korteksin içindeki bağlantılardan oluşan farklı bileşimlerin sayısı ise tüm evrendeki artı yüklü parçacıkların sayısını aşacaktır. Bir insan beyninden bahsediyoruz. Yetişkin bir insanın beyninde bulunan sinir hücrelerinin uzunluğu 160 bin kilometreden fazladır. Bakın yetişkin bir insan beynindeki sinir hücrelerinin uzunluğu. Bu nasıl bir rakam? Ankara-İstanbul arasını 355 defa katılacak kadar uzun.
Maşallah.
Beynimizin 355 içinde defa gidip gelsek Ankara-İstanbul 160 bin kilometre anca ediyor.
Dünyanın çevresinde 4 katı.
Dünyanın çevresinde 4 katı, evet. Maşallah. Sinirlerin temas noktaları elektrik anahtarı gibi düşünülebilir. Beynimizde 100 trilyon elektrik anahtarı vardır. Elektrik anahtarları ya açık ya da kapalıdır. Beyindekiler yarı ateşleme yapabilir. Herhangi bir anda beyindeki sinir hücrelerinin %10'u ateşleme yapar. Her bir ateşleme saniyede 100 defa tekrarlanır.
Bakın, zaten gözle görülecek şeyler değil bunlar. Hani rakamlar hani sistemlerle bakılıp kontrol edilen şeyler. Yani gözle, evet, insan gözüyle görülebilecek hızda değil zaten.
Evet. Evet, bu rakamı yine örnekleyelim. Sonuçta her saniye beynimizde 1 trilyar 10 üzeri 15 rakam 1 trilyar sinirin ya da hesaplamanın işlemi yapılmaktadır. Saniyede 1 trilyar işlem. Peki biz bilgisayarlarda bu teknolojiye erişebildik mi? Cray 2 isimli bir süper bilgisayar var. bilim adamları bu bilgisayarı oluşturuyorlar uzun uğraşlar sonucunda. Bu bilgisayara böyle kompleks işlemler yaptırıyorlar. Cray 2'nin saniyede yapabildiği hesaplama sayısı 1 milyar. Yani insan beyninin binde biri kapasitesi.
Bir de odanın yarısını kaplamış.
Tabii koskoca bir cihaz. Evet.
Bayağı geri bir teknoloji.
Maşallah.
Ya 1000 tane olması onun beynin bir yapısına neden oluyor. Onun 1000 tane olması demek de odalarca dolusu makinenin. Hani küçücük beynimiz onun yanında. Hani yanına koysanız o kadar makinenin yanında.
Küçücük.
Beyin ufacık kalır onun yanında ama o kadar çok kompleks sistemde. Bu sistemlerin bir araya gelmesinden çok daha kat kat kompleks bir sisteme
sahip. Hatta 1 milyar tane de olması gerekiyor.
Evet.
Evet.
1 milyar tane.
Binde biri.
1 milyar çarpı 1 milyar.
Yani binde biri. Binde biri işte toplamda.
Şimdi şunu sormamız gerekiyor. Bu Cray 2 isimli bilgisayar. Kim üretiyor bu bilgisayarı? Bilim adamları yıllarca çalışıyorlar.
Odada tesadüfen bir araya gelmiş desek. Ha, ne derler?
Bakın bilgisayardan da bahsetmeyelim. Şu dış kaplamasından bahsedelim. Bu kırmızı ve siyah kaplama. Bakın kaplamaların üzerinde çizgiler var. Böyle yani şu plastik bile bu dizayna değil mi? O çizgilere tesadüfen oluşabilir mi bu?
Mümkün
değil. Biz bunun 1000 kat daha gelişmişine... Biz demiyoruz da tabii. Bunu savunan insanlar 1000 kat daha kapasitelisine, daha gelişmişine. Şimdi ne var diyor? Mutasyonla, doğal seleksiyonla oldu diyor. Şimdi bu çok komik bir iddia tabii. Niye diyorlar? Haşa Allah var dememek için, Allah'ı tenzih ederiz. Allah var dememek için böyle bir saçmalığı hala savunuyorlar. Bunun tek sebebi bu. Çünkü ilk ortaya atıldığında Akın Hocam biraz bahsetti. Zaten bilim çok geride. Bilimsel gelişmeler hiçbir...
DNA'dan haber yok. Diğer gelişmelerden haber yok. İnsanların hani hiçbir şeyden haberi olmadığı zaman, bilimden çok fazla haber olmadığı zaman. Çünkü anatomi bilimi, genetik bilimi gelişmemiş. Haberdar değiller hiçbir şeyden. Bunu savunuyorlar, söylüyorlar. Ama şu anda bilimin bu kadar çok geliştiği, bilimin bu kadar çok netleştiği bir zamanda. Bir de zaten baktığınız zaman hani şu şeylerin tesadüfen olması mümkün değil ki. Yani birisi çıkıp diyor ki, işte diyor insan tesadüf olmuştur diyor. Ama birisi çıkıp dese ki şu masadaki bilgisayar mesela tesadüfen olmuş dese herkes deli gözüyle bakar adama. Der ki nasıl tesadüfen olmuş? Fabrikasında insanlar bunu üretimini yapmışlar. Çizimcileri, bilgisayar mühendisleri falan da yapıp birleştirip parçalarını bu şekilde meydana getirmişlerler. Daha kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Buna tesadüf diyorlar. Ama daha kolay dediğimiz, daha az sistematik şeylere sahip olanlara evet diyor birisi yaptı, yapan birisi var. Bu kadar kompleks sistemler de tesadüf olması mümkün değil. Tesadüfen nasıl bir bilgisayar olamazsa durduğu yerde. Bunun daha kat kat daha fazlası insanda. Bu da tesadüfen olamaz tabii ki. Yani mümkün değil öyle bir şey.
Evet. Aslında niçin hala evrim teorisini savunduklarını Richard Lewontin isimli bir genetikçi aslında bu bilim adamı bize söylüyor. Bakın bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori, önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerine ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, yani şöyle söylüyor, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Allah'ı tenzih ederiz. İşte tam olarak cevabını vermiş oluyor aslında. Yani biz Allah'ın varlığını kabul etmek istemiyoruz diyorlar. Haşa. Dolayısıyla hala elimizde de bu teori olduğu için bu kadar bilimsel gelişmeye rağmen hala biz bunu savunmak zorundayız diyor.
Tamam.
Hala rezil olmak zorundayız diyor. Evet. Çünkü biz değil mi? Hemen mesela bilimsel delil gösterelim. Bakın fosiller 146 milyon yıl yaşında kaplumbağa fosili, günümüzdeki kaplumbağa ile aynı. 242 milyon yıl yaşında kertenkele fosili, bakın günümüzde yaşayan kertenkele ile birebir aynı. 145 milyon yıl yaşında karides fosili, yine canlısıyla hiçbir fark yok günümüzde yaşayan karidesle. Tatlı su levreği fosili 54 milyon yıllık. Bakın birebir aynı, birebir tüm yapısı, tüm vücudu aynı. Yusufçuk fosili de buluyoruz biz yine fosil katmanlarında. 128 milyon yıl yaşında Yusufçuk fosili bulundu. Ve günümüzdeki Yusufçuk'la birebir aynı. Bakın kanatları, vücudunun yapısı, uzunluğu her şey aynı. Örümcek fosili de yine fosil katmanlarında bolca var. 160 ve 163 milyon yıllık. 163 milyon yıl yaşında. Ve bu işte fosillerin hepsi neyi gösteriyor bize? Canlıların değişmediğini gösteriyor. Niye hala savunulduğunu düşündüğümüzde de işte Richard Lewontin bize cevabını veriyor.
Tamam. Siz niye göstermiyorsunuz diyeceğiz onlara. Gösteremiyorlar çünkü yok. Yani al delil, al bilimsel açıklama.
Tabii, evet.
Her şey var. Çıktıkları zaman da hiçbir şekilde ne fosil kaydı gösterebiliyorlar. Zaten bilimsel açıklamadan hak getire bilimsel açıklama hiç yok da. Delil de gösteremiyorsun. Hiçbir şey de gösteremiyorsun. Ortaya sunduğun hiçbir şey de yok. Ama iddia ediyorsun yani. Bu da ispat olarak fosiller, bilimsel açıklamalarda zaten evrimin olmadığını, Allah'ın varlığını ve Allah'ın bütün her şeyi yarattığını zaten ispatı olarak, delil olarak da sunuyoruz inşallah.
Evet, inşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatlerinde kalmıştık. İman hakikatleriyle de devam edelim isterseniz.
İnşallah.
Önder hocamla beraber iman hakikatleriyle devam
edelim. İman hakikatleri insanları gerçekten Allah'a daha çok yaklaştırıyor. İman etmelerine daha çok vesile oluyor inşallah. Dildeki bakterilerden bahsedeceğiz. En önemli organımız dil, tat alma ve yemekleri yediğimiz şekilde inşallah ondan bahsedelim biraz. Dildeki bakteriler. Çeşitli besinlerle vücudumuza nitrat alırız. Nitrat vücuda girdiğinde içerdiği bir oksijen molekülü kaybederek nitrite dönüşür. Nitratın kolaylıkla nitrite dönüşebilmesi aslında insan vücudu için bir tehlike sebebidir. Çünkü nitrit rahatça kimyasal tepkilemelere girilebilir ve yiyeceklerle alınan aminlere bağlanarak nitrozamin denilen bir maddeye dönüşür. Vücuda kolayca girebilen nitrozaminler mide kanseri gibi önemli hastalıkların başlıca sebeplerinden bir tanesidir aslında. Araştırmacılar bir süre önce besinlerle vücuda alınan nitratın %25'inin nitrite dönüştürülmek üzere tükürüğe karışarak ağızdaki hücrelere geri döndüğünü fark etmişlerdir. Bunun nedeni önceleri anlaşılamamıştır. Çünkü nitrit potansiyel olarak zararlı bir madde olarak düşünülmektedir. Ve zararlı bir maddenin vücutta üretilmesi de bir anlamı yoktur. Ancak bu durumun nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Nitrit tükürükteki asitle birleştiğinde vücutta nitrozaminlerin oluşumunu engeller. Bu birleşme aynı zamanda vücuda zararlı bazı bakteriler için de zehir etkisi yapmaktadır. Dolayısıyla nitrit yediğimiz yiyeceklerle karışması için ağzımızda özellikle üretilmektedir. Bu işlemle ağzımıza gelen besin bizim için zararlı bir madde olmaktan çıkar. Aynı zamanda içinde barındırdığı tüm zararlı mikroplar da vücuda girer girmez bu yöntemle yok edilmiş oluyor. Allah'ın yarattığı bu yöntemle yok ediliyor maşallah. Bu mükemmel bir sistem tesadüfen oluşması imkansızdır. Bir bakterinin tesadüfen tüm mucizevi özellikleriyle birlikte insanın dilindeki tat keseciklerine yerleşmesinin ve vücudu zehirli maddelerden korumasının da tesadüflerle açıklanması mümkün değildir. Allah birdir ve ondan başka yaratıcı yoktur inşallah. Bu gerçek Kur'an'da bize şöyle bildirilmiş bir ayet okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Maşallah.
Maşallah.
Burada dilde çok mükemmel bir şey görüyoruz ya. O yani o besinleri zararlı olan kısımlarını temizliyor. Yararlı olan kısımları vücudumuza faydalılarını gönderiyor. Bu çok büyük bir mucize Allah'ın bize vermiş olduğu maşallah.
Bir filtre görevi görüyor.
Evet.
Benzetmek için söylüyorum maşallah. Orada bir akıl görüyoruz biz. Bir şuuru görüyoruz tabii. O aklın ve şuurun da o gözle göremediğimiz bakteriye ait olması İmkansız. Evet. Ne beyni var, ne başka bir o aklı ve şuuru sergileyebilecek bir organı var. Oradaki akıl ve şuur Allah'ın aklı. Allah'ın ilhamıyla o canlılar sürekli ağzımızın içinde o görevi görmeye devam ediyor. Evet. Evet, ben biraz Afrika kurbağaların savunma sisteminden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu savunma mekanizmasından. Farklı bir savunma mekanizmaları var. Bazı Afrika kurbağaları kendilerini savunmaları gerektiğinde parmaklarını pençeye dönüştürebiliyorlar. Harvard Üniversitesi'nden biyologlar bazı Afrika kurbağalarının alışılmadık bir gizli silaha sahip olduğunu belirledi. Bu kurbağalar tehdit altında kaldıklarında parmak kemiklerini derilerini yırtarak dışarı çıkarıp düşmanı yaralayacak kadar sivri ve keskin pençelere dönüştürebiliyorlar. Kurbağalar arasında pençe oldukça nadir görülen bir yapıdır. Ancak bu türde yani Afrika kurbağalarının pençeleri ise yapısal olarak bilinen tüm pençelerden farklı. Keratin kaplamadan yoksun çıplak kemikten oluşan bu pençeler kullanılmadıkları sürece tümüyle parmağın içine gömülü halde duruyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığındaysa kemikten pençe kurbağanın parmak dokusu ve derisini yırtarak kullanıma hazır hale geliyor. Maşallah. Bakın bazı tür tabii bu bazı türlerde bu kemikten pençeye rastlıyoruz biz bazı kurbağa türlerinde. Bir başka kurbağa türünden bahsedelim. Bu kurbağanın pençesi yok. Yani savunmak için kullanılabileceği bir yapısı yok. Ancak nasıl savunuyor kendisini? Hep beraber izleyelim. Evet, şelale kurbağası yalnızca 2,5 cm uzunluğunda bir posta bulup büyüklüğündedir. Çok sevimli maşallah. Vantuzlu ayaklarıyla yüksek yerlere güvenle tırmanabilir. Çok emin adımlar herhalde maşallah. Bu kurbağa türü zıplayamaz. Bakın zıplayamıyor da. Ancak Allah bu canlıya kendisini koruyabileceği bir özellik bahşetmiştir. Gördüğümüz gibi çok şiddetli bir, çok hızlı düşmesine rağmen tutunabiliyor. Hafif olması ve vantuzlu ayaklarıyla yaralanmış olması nedeniyle metrelerce yükseklikten yaptığı serbest düşüşten hiç zarar görmez. Burada da başka bir kurbağayı izleyeceğiz şimdi. Çakıl taşı kurbağası da 2,5 cm uzunluğundadır. Bu da başka bir tür. Bu kurbağa türü de şelale kurbağası gibi zıplayamaz. İkisi de zıplayamıyor. Bakalım bu kendisi nasıl savunacak. Ama Allah bu canlıyı yine tehlikelerden başka bir savunma metodu ile korur. Düştüğünü görüyoruz. Canlı çıkar çıkmaz. Kendisini bırakıyor boşta. Ve kas katı bakın. Yavaşladığımız çekim. Düşerken kas katı gerginleşir ve kas katı kesilir. Adeta donduruyor kendisini. Bu çarpmalara hiçbir canlı herhalde dayanamaz tahminimiz. Metrelerce yükseklikten kayalara çarparak düşmesine rağmen hiç zarar görmez. Şimdi kurbağa hiçbir şey yokmuş gibi devam edecek. Maşallah. Allah'ın rahmeti her şeyi sarıp kuşatmıştır. Allah değil mi? Sonsuz rahmet sahibi. Bakın başka bir savunma organı, uzvu olmayan canlıları da Allah rahmetiyle, sonsuz rahmetiyle bu şekilde bir savunma mekanizması yaratıyor. Kendisini boşluğa bırakıyor. Metrelerce çarpa çarpa kayalıklara çarpa çarpa aşağı yuvarlanıyor. En sonunda çarparak duruyor. Ancak hiçbir şey olmuyor. Maşallah.
Bu da onun doğduğu andan itibaren onu bildiğini gösteriyor. Çünkü bir canlı ilk kez böyle bir sonuçla karşılaşacağı zaman ne yapacağını bilemez. Tabii. Yani öyle kas katı kesilip kendini aşağı yuvarlayabileceğini bilemez. Ama bu canlı bunu bilebiliyor. Bu da işte bize Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini, Allah'ın onların dilemesi sonucunda o şekilde davrandıklarını görüyoruz. Farklı farklı çeşitlerdi. Mesela öbür bir başkası da kemiklerini kullanabiliyordu. Parmağını, derisini daha doğrusu yırtıp çıkıyor. Onu çıkartmadan önce bilemez öyle bir özelliğinin olduğunu. Ama o zaman geldiği zaman da kullanmak amacıyla pençe gibi kullanıyor kemiklerini. Canlıların hepsini Allah yarattığı koşulla göre, canlıları da ortama, ortamı da canlıya göre yaratmış. Bunu bütün canlılarda görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Şimdi canlı ben göstereyim bu kalemi. Bu gelen şey bu kalemin diliydi. Bu arada. Tamamen ayakları dalları tutmaya yönelik şekilde yaratılmış. Yani normalde hani bir insan ayağı gibi veyahut da işte bir köpek kedi ayağı gibi olsa orada yürümesi bayağı zor olur. Yine yürürdü ama zorlanırdı. Ama bu şekilde dalı tutuyor adeta yani.
Çok enteresanmış ayak yapısı. İlk defa yakından evet. Görüyorum. Maşallah.
Yani herkesin bildiği tabii kendini işte kamufle etme özelliği var ama onun haricinde çok daha ilginç bir özelliği.
Gözleri de oynuyor.
Evet, gözleri de birbirinden bağımsız oynayabiliyor, hareket edebiliyor. Dil yapısı çok enteresan. Dillerini fırlatıyor ağzından hedefine doğru ve hedefine çıktıktan sonra bakın dilinin hemen alt bölgesinde bir kemik var. O kemikle de eğer tam hizasını tutturamamışsa o kemikle yön verip yine tam 12'den vuruyor. Bakın şu kemik yapısını görüyor musunuz?
Evet.
Bakın şuraya kadar uzanan bir kemik var. Tam kafasından isabet edip alıyor.
Ve dili de kavruyor ona. Dikkat
evet,
ettiniz
tutar mi? Tutar.
Dili de tutuyor.
Dilinin ön kısmı da adeta bir vantuz gibi. Evet, lokum gibi doğru söylüyorsun. Onu daha o ilk aşamada zaten dil kapıyor. Dilin ucu kapıyor. Sonra hazır bir şekilde bu kalemuna geliyor. Yani o dilin dışarı çıkması, tekrar toparlanması.
Bir de o kadar uzun mesafe olması, uzaması.
Evet.
Ve hani canlının boyundan uzun bir dili var yani. Onu normalde evet. Vücudun geri çektiği zaman kendi vücudu içinde barındırıyor o dili.
Evet.
O kadar uzun bir dili. Kendisine göre çok çok uzun. Çünkü uzayabiliyor, fırlatabiliyor o dili. Ve o şekilde de vakkumlu olması da başka bir zaten. Farklı bir güzelliği.
Yine başka bir canlı Venüs bitkisi. Şimdi burada belgeselde oldukça gelişmiş bir tuzak diyor. Şimdi bunun gelişme ihtimali yok. Yavaş yavaş gelişmeye gibi bir ihtimali yok. Bu bir anda bitkinin zaten kendinden haberi yok. Bir şeyi nasıl geliştirsin? Mesela kırmızı bir içi var bitkinin. Artı sinekleri cezbedecek bir koku salgılıyor aynı zamanda. Tabii sinek de buna dayanamıyor. Hem kırmızı çok dikkat çeken bir, en dikkat çeken renktir kırmızı. Hem onun için geliyor hem de o güzel şerbet için geliyor. Üzerinde bulunan o küçük tüycükleri de 10 saniye arayla iki kere değildiği zaman bu bitki kapanıyor. Bakın bir kez değdi. İkinci kez değerse kapanacak. Evet, bitki kapattı. Ve ucundaki tüycükler sayesinde de hiçbir şekilde dışarı çıkamıyor bakın. Ve o kadar hızlı kapanıyor ki normalde bir avucunun içine insanın sinek konsa onu elini kapatarak kesinlikle yakalayamaz. Yani anında kaçar sinek. Ama bu bitkide böyle bir şey görmüyoruz. Yani çok daha kısa bir süre içerisinde kapanıp ondan sonra da işte gerekli asit ve işte maddelerle o sineği öğüterek besin haline getiriyor. Şimdi bu bitkinin dışarıda böyle uçan bir canlı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir, bu canlının hoşlanacağı rengi biliyor olması iki gerekiyor. Üç, bu canlının hoşlanacağı türde bir maddenin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunu insana sorarsanız insan bilmez zaten. Bu bitkinin gözü yok, aklı yok, şuuru yok, beyni yok, hiçbir şey yok. Dışarıyı daha önce görmemiş, sinek var mı, sineği daha görmemiş daha önce. Ama tamamen bütün her şeyini bilircesine kırmızı rengi iç gövdesini bir kırmızıyla kaplıyor. İkincisi en güzel şerbeti üretiyor, sineği cezbedecek. Üçüncüsü belirli tüycükler yerleştiriyor ve o tüycükleri belirli bir süre içerisinde iki kez denirse bakın bir kez değilirse değil, iki kez değildiği zaman bir anda kapatıyor Ve kapatmakla da kalmıyor. Mesela sadece öyle bir yapı olsa belki kapanırken sinek arasından kaçacak. Ama ucunda böyle aynı zamanda karşılıklı gerildiği zaman tam kapatacak şekilde tüycükler var. Yani mesela tüycükler birbirine denk gelecek şekilde yaratılmamış. Tam arasına girecek şekilde yaratılmış birbirinin. Ve kapandığı zaman tüycükler de kapatıyor. Sinek hiçbir şekilde dışarı çıkamaz hale geliyor. Sonra onu o içine aldığı şeyi öğütebilecek asit ve işte gerekli maddelerin de yapısını biliyor olması gerekiyor. Bitkinin bundan da haberi yok. O zaman buradan çıkan bilimsel sonuç, akıllı sonuç ne oluyor? Bitkiyi de sineği de Allah yaratmış. Son yoktan var ederek sonsuz aklıyı da Allah'ın yarattığını görüyoruz buradan. Başka sonuç çıkmaz.
Şey gibi İnşallah. Böyle güvenlik sistemlerindeki hani lazer ışıkları gibi oluyor ya, işte dokunduğun anda alarm ötüyor. Sistem hemen olmaya başlıyor, evet. Haber vermeye başlıyor. Çiçekteki, bitkideki de aynı bu sistemin daha kompleks bir sistemi. Çünkü kendi materyalini kullanarak yapıyor bunu. Ve dokunduğu anda da, değdiği anda da sineği bu şekilde hapsediyor. Gerçekten hani bu canlılara baktığımız zaman da bu çok akıllı ve şuurlu bir hareket baktığımız zaman. Bu bitkinin aklı şuuru olmayacağı çok açık. Ona bu özellikleri veren ve bu canlının bu özellikleri kullanabilmesini sağlayan Allah'ın aklı. Çok üstün aklı inşallah. Bu canlıdan bu şekilde beslenip. Yani herkes her şekilde aslında dünyada Allah rızkını buldurtuyor. İşte bu canlıya baktığın zaman normal şartlarda hani dersiniz bu canlı nasıl beslenebilir diye. Ama her canlının bir şekilde kendine göre beslenme şeyi var Allah'ın takdirinde.
Yine başka bir videomuz daha var. Onunla devam edelim. Dalgıç kuşları ile ilgili. Çiftleşme dönemleri olduğu zaman dişi ve erkek böyle karşılıklı değişik hareketler yapıyorlar birbirlerine. Ve de bir anda birlikte bir dans etmeye başlıyorlar. Yani adeta dansı andıran, suyun üzerinde yürümeye başlıyorlar ikisi beraber. Ya muazzam bir görüntü maşallah.
Maşallah.
Bakın her canlıda farklı farklı şeyler var. Yani işte çiftleşme şekilleri farklı, böyle birbirlerini bulma şekilleri farklı. Üreme şekilleri mesela bitkilerin farklı oluyor. Hepsi ayrı bir canlıyı kullanıyor. Kimisi işte karıncayı kullanıyor. Kimisi arıyı kullanıyor. İşte kimisi başka bir böceği kullanıyor. Kimisi yusufçuyu kullanıyor. Hepsi böyle farklı farklı senaryoları var bir de. Yani mesela bakıyoruz burada dalgıç kuşunda onun farklı bir senaryosu var. Hepsinin ayrı ayrı Allah'ın yoktan var ettiğini görüyoruz biz burada. Yani siz mesela film izliyorsunuz mesela. Yeni bir film diyorsunuz. O filmde geçen bütün konuların hepsi zaten mutlaka geçmişte çekilmiş filmlerin aynısı oluyor. Yani her filmin konusu yaklaşık olarak aynı oluyor. Yani çok nadir böyle farklı film çıkıyor. Değil mi? Ama biz doğaya bir bakıyoruz, hepsi birbirinden farklı senaryoların. İşte mesela bir orkide çeşidi oluyor. Şekil olarak ve koku olarak dişi arıya benziyor. Erkek arı geldiği zaman onu dişi arı zannedip polenini yapıştırıyor. Erkek arıya. O gidiyor mesela başka bir orkidede. Gerekli poleni yine gerekli yere yapıştırıyor. Mesela bu bir senaryo. Bu senaryoları da mı mutasyonlar karar veriyor, doğa karar veriyor. Taş toprak senaryo yazıyor öyle. Ve tam uyumlu. En ufak bir yerinde bir aksaklık olsa yaşaması mümkün değil. O canlı. Yani belli ki böyle bir şey olmayacağı açık. Hepsini Allah örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor ayette. Hepsini örnek edinmeksizin Allah yaratıyor.
İnşallah. Hocam antifrizli balıkları anlatalım. Çünkü bilim adamları bu balıklara örnek alıyor antifrizli sistemler geliştirecekleri zaman. Yani bir biyomimetik bilim dalının konusu. Bilim adamları antifrizli balıklara örnek alıyor. Yapay antifrizler suyun donma noktasını düşürerek arabaların soğuk iklim koşullarında çalışmasını mümkün kılıyor. Yapay antifrizlerin kullanım alanını sınırlandıran en önemli etken zehirli kimyasallar içermeleridir. Kutup balıklarının sahip olduğu doğal antifriz sistemleriyle ise zehirsizdir ve 300 kat daha etkilidir. Kutup balıklarının kanındaki özel bir protein bir çeşit doğal antifriz olarak vazife yapmakta ve balığın buzlu sularda donmadan yaşayabilmesini sağlamaktadır. Bu proteinler buz kristallerine bağlanırlar ve buzun balığın vücudunda gelişmesine engel olurlar. Böylece sıfırın altındaki ısılarda buz kristallerinin oluşmasını önleyerek onları donmaktan korurlar. Buz kristalleri yassı altıgenler şeklindedir. Altı kenarına diğer altıgen buz moleküllerinin birleşmesiyle genişler ve futbol topu üzerindekine benzer bir desen oluştururlar. Ancak antifriz molekülleri mevcut buz kristallerinin arasındaki boşlukları doldururlar ve buz moleküllerinin birbirine bağlanarak genişlemelerini engellerler. Antarktik balıklarının kanında bulunan doğal antifriz, zehirli olmadığı ve büyük miktarlarda üretilebildiği için bilim adamları bu maddeyi organ nakillerinde dokuların korunması için kullanmayı planlamaktadırlar. İnsandaki kan pıhtı hücreleri 4 santigrat derece civarına soğutulduğunda zarar görürler. Antifriz, glikoprotein kullanılmasıyla balıklarda olduğu gibi narin hücre zarlarını parçalanmasını engellemek amaçlanmaktadır. Böylece nakil yapılacak organların daha düşük ısılarda bozulmadan korunması mümkün olabilecektir. Evet, kutup balıklarının sahip olduğu tek bir özellik bu özellik ve bu özellik hakkında antifriz glikoprotein üzerine yani yazılmış olan kitabın kapağını görüyoruz solda. Evet, Allah Mü'minin suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır. Allah örnek edinmeksizin yaratıyor tüm canlıları. Ve biz o canlılara bakıp, bilim adamları o canlılara bakıp onları inceleyip yıllarca daha sonra çözülemeyen bir soruna çözüm buluyorlar. Bakın o çözümü kendileri bulamıyorlar. Masa başında çalışarak bulamıyorlar. Ancak nerede buluyorlar? Doğayı inceliyorlar. Bir canlıyı inceliyorlar. Bu görevi yapan bir canlıyı. Mesela buz içinde balık neden donmuyor soğuk sularda? Isı çok eksilere düşüyor. Çok fazla düşüyor. Neden donmuyor? Bu sorunu incelerken, özür diliyorum, bu konuyu incelerken kendi sorunlarını çözüm bulmuş oluyorlar. Nitekim bunu şimdi antifriz konusunda ve organların tabii ki taşınırken bozulmaması konusunda kullanıyorlar. Maşallah. Allah'ın belirttiği gibi canlılarda bizim için bir ders var. Evet. İbret var. Ve birçok canlıda, tüm canlılarda bu böyle. Her canlıda bakın farklı bir, mesela helikopter, Yusufçuğa bakılarak helikopter yapılıyor. Değil mi?
Zaten halk dilinde.
Evet. Evet, helikopter böceği deniyor. Birçok canlıda böyle. Hep bir konuya örnek alınmış. İşte Natürlüs'e bakılarak denizaltı yapılmış.
Köpek balıklarından.
Evet, mayo.
Gemiler, mayo. Gemilerin kenarlarına
yosunlar yapışıyormuş. Köpek evet. Balıkların o derisindeki yosunları %60 daha azaltıyor.
Evet.
Bu şekilde de denizde gemilerin yüzeysel boyalarını bu şekilde yapıyorlar. Bakıyorlar ki yosunlanmanın ve yapışan denizdeki maddelerin %60 daha azaldığını görüyor bilim adamları.
Maşallah.
Daha bu şekilde çok fazla örneği var, tekrarı var zaten. Çünkü Allah dediğimiz gibi örnek edinmeksizin yaratıyor. Bu saydıklarımız özellikler hiçbir canlıda yok, bir başka canlıda yok. Tek onlara özgü bir özellik, tek onların sahip oldukları özellik. Allah örnek edinmeksizin yaratıyor ve bir başka canlıda da biz bunu örnek alarak başka bir canlıdan uygulama olanı olarak bilimde kullanıyoruz. Bu da bize Allah'ın zaten nimetini, verdiği sonsuz ilmini, gücünü, kudretini bir kez daha gösteriyor. Bizlere de yol gösteriyor. Yol gösterici olarak diğer şeylerde kullanıyoruz. Mesela dış cephe boyalarında başka bir canlıdan esinlenip yağmur suyunun akmasıyla ilgili başka bir cisim olarak kullanılıyor. Ve bu şekilde kullanılan birçok şey var. Az önce mesela benim ilk yerde anlattığım sürfaktan maddesi vücudumuzun kendi içinde olan bir sistem. Sadece canlılar, hani hayvanlar olarak anlamayalım. Kendi vücut sistemimizde de bu var aynı şekilde. İşte bu sistem sayesinde biz temizleme malzemelerin çoğunda sürfaktan maddesi kullanılıyor. Çok hijyenik olduğu için ve kullanışı açısından da çok uygun olduğu için de bu madde kullanılıyor. Ve bu şekilde sayabileceğimiz çok fazla insanların hani bilimden görüp uyguladıkları çok fazla konu var inşallah.
Evet.
İnşallah. Sivrisineklerden bahsedelim biraz da. Şimdi sivrisinekler çok enteresan bir şekilde mesela yumurtlama dönemini erteleyebiliyor. Yani eğer yeteri kadar ortamda uygun koşullar yoksa yavruları açısından bu dönemi erteliyor. Ve aynı zamanda mesela yumurtalarını bırakıyor. Bakın yumurtalarını çok enteresan bir şekilde sal şeklinde bırakıyor suya. Yani batmayacak şekilde bırakıyor. Şurada daha net gözüküyor. Yumurtalar da dışarıyı bilmemelerine rağmen, hiçbir şekilde dışarıdan haberleri olmamasına rağmen kendi çıkış dönemlerini erteleyebiliyorlar. Bakın mucize üstüne mucize. Yani o kapalı alan içerisinde şuursuz, akılsız bir şekilde dururken dışarıdaki ortam eğer yeteri kadar istedikleri gibi değilse çıkma dönemini erteleyebiliyor. Mesela yumurtadan çıktıktan sonra da bir bakıyoruz. Suyun altına doğru canlıların çıktığını görüyoruz. Fakat nefes almaları lazım. Bir bakıyoruz solunum boruları var. Şnorkel gibi aynı. Solunum borusu var. Fakat bu solunum borusu suyun hemen üzerinde olduğu için en ufak dalga nedeniyle içine su dolabilir. Bakın o da engellenmiş. Borunun etrafında özel bir yağ var. O yağ borunun içerisinde su kaçmasını engelliyor. Şurada da yine daha canlı örneğini görebiliyoruz. Bakın bunların hepsi sivrisinek suyun altındalar şu anda. Ve şurada ufak nefes borularıyla suyun üstünden nefes alıyorlar, oksijen alıyorlar. Bakın yine solda canlı örneği. Ve bu borunun ucundaki yağ sayesinde de suyun bu borunun içerisinde kaçması engelleniyor. Tabii bu yumurtaların ne bu borudan haberi var, ne o borunun etrafındaki yağdan haberi var, hiçbir şeyden haberi yok.
Ne de anne sivrisineğin bu boruları yapma gibi bir durumu var. Evet. Öyle bir şey de var yani.
Yağ üretme durumu.
Yağ üretme. İşte tıpkı bizim hani normalde hani normal bebeklerde dediğimiz gibi hani nasıl akciğerden anne akciğerin havasız olacağını orada haberi yoksa ya da onun için bir herhangi bir şey yapmıyorsa aynısı sivrisineklerde de geçerli.
Evet. Ve sivrisinek normal hayatına başladığı zaman etrafı bakın şu ekrandaki gibi.
Termal kamera gibi.
Isıları algılıyor sadece. Evet. Çünkü işini ısıyı algılamak işine yarıyor. Allah o yüzden o şekilde yaratmış. Nerede sıcaklık yüksekse onu o şekilde algılayacak.
Açık
şekilde
olan yerlerde yaratmış. Daha yüksek çünkü kıyafetin evet. olduğu bölgelerde daha az gözüküyor ısı.
Yüzde
evet, mesela ellerde falan daha kanlı gözüktüğü için.
Peki bu ne işine yarıyor? Biz mesela gece yatağımızda uyurken yaz aylarında özellikle sivrisinek ne olursa olsun karanlık da olmasına rağmen vücudumuzda işte açık olan bölgede ilgili damarı mutlaka buluyor. Damar da kan akışı daha fazla olduğu için daha sıcak gözüküyor. Yani o şekilde bir görüntüde daha sıcak görüyor ve oraya istediği şekilde bulabiliyor. Bakın sivrisinek bunu bulduğu zaman daha da mucizevi şeyler başlıyor. Sivrisineğin bir iğnesi var. Bu iğne bir kılıfla korunmuş. Bakın kılıfı var iğnenin. Ve aynı zamanda 3 bıçakla testere şeklindeki 3 bıçakla deriyi kesiyor. Ve deriyi kestikten sonra bu kılıfı çıkartıp iğneyi damarın içerisine iletiyor. Ve o sırada tabii bir sıvıyla orayı uyuşturuyor. Aynı zamanda orayı uyuşturacak sıvı da onun vücudu içerisinde var. Ondan sonra biz tabii hiç farkında değiliz bu sırada. Sinek işlemini yapmaya başlıyor.
Anestezi yapıyor.
Anestezi yapıyor, lokal anestezi. Bakın kanı emiyor. Vücuduna dolduruyor kanı. O gittikten sonra biz anca algılayabiliyoruz bunu.
Çünkü ayılıyoruz. Anestezinin etkisi geçiyor sırada.
Evet, aynen öyle. Anestezinin etkisi geçiyor. Ve o anestezi yaptığı madde de bizde bir vücudumuzda kaşıntı meydana getiriyor. Peki sivrisinek kanı ne yapıyor? Normalde sivrisineğin kan bir işine yaramıyor. Yani
zaten onu dişiler yapıyor sadece.
Evet, sadece dişiler insanı ısırıyorlar. Evet, herhangi bir canlıdan kan emiyorlar. Fakat bu kendi işine yaramıyor. Kanın içerisindeki proteinlerle yavrularını beslemede kullanıyor bunu. Yani o kendisi kullandığı bir şey değil. Bakın her aşaması mucizevi bir olay.
Şimdi şöyle bir şey var aklımda hocam. Sivrisinek, bu dişi sivrisinek yumurtalarını besliyor ama şöyle düşünmek lazım. Yumurtalar olduktan sonra artık oluşum tamamladıktan sonra artık sivrisineğin yavrularıyla bağlantısı kalmıyor. Yani bunlara bu sistemi öğretebilecek bir şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. Anlatmayla yapabilecek bir şey yok. Çünkü yumurtadan sivrisinek çıktığı andan itibaren annesini görmüyor dahi. Annesi de kesinlikle herhangi bir irtibatta yok.
Doğru.
bu özelliği öğrenmesi gerekiyor. Şimdi hiç bilmediği bir ortamda, çünkü oradan çıkan dişi sivrisinek de yine aynısını yapacak. Hiç bilmediğini bilmemesine rağmen kanın ihtiyaç olduğunu, kanın ihtiyacının nasıl giderilmesi gerektiğini ve bu materyalleri nasıl kullanması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ve kanı nerede bulacağını bilmesi gerekiyor bu canlının doğal olarak.
Onu bırakalım. Bir de vücudundaki o anestezi şeklinde kullandığı sıvının hiç bitmemesi çok enteresan. Bir evet. Yaşama boyunca bir tükenme bilmiyor yani. Şu an biz ne alsak tükeniyor, bitiyor yani. Dünya hayatındaki her şey tükenip biten bir şey. Ama bu canlıdaki o sıvı hiçbir zaman bitmiyor. Ne iğnesi kırılıyor, ne o sıvısı bitiyor. Tamamen düzenli şekilde ölene kadar bu şekilde kullanabiliyor bunu maşallah.
Evet, işte bu da bu canlının bize Allah'ın ona vahyetmesi sonucunda, yani Allah'ın onlara emretmesi sonucunda davrandıklarını gösterir. Çünkü yeni doğan, yani yeni daha yumurtadan çıkan canlının da aynı şuurla davranıyor olması da bize zaten bunları gösteriyor. Yani bu şekilde bu canlıların hani birbirlerine öğretme gibi değil ya da sonradan zaman içinde aşama aşama öğrenme değil de birden var oldukları andan itibaren bu bilgilere sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü herhangi bir öğrenme için öyle bir ortam yok. Yanında beraber oldukları da zaten yumurtadaki diğer yavrular da aynı şekilde hiçbir şekilde bağlantısı yok, dışarıda hiçbir haberdar değiller. Ve bu şekilde beslenip bu şekilde de hayatlarına devam ediyorlar. Bu da zaten bize bu canlıların hepsinin davranışlarının Allah'ın onlara ilham etmesi sonucunda yaptıklarını gösteriyor şu anda.
İnşallah Allah ayette de şu şekilde buyuruyor sivrisineklerle ilgili. Bakara suresi 26. ayeti şeytan olansın. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekte neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz buyuruyor Allah. Yani Allah mesela sivrisineği örnek veriyor. Yani o kadar mucizevi bir canlı ki. İman edenler hemen anlıyorlar zaten. Yani bu kadar mucize içinde zaten Allah örnek vermiş. Yani çok net bir konu. İnkar edenler de bu örnekte ne amaçlanmış olabilir diyorlar. Yani bu kadar mucizevi bir canlıda her aşaması, yani doğumundan, yaşamından, ölümüne kadar her anı mucizevi bir canlı sivrisinek.
Biz bir de ne görüyoruz inşallah bunda baktığımız zaman? Bu canlılarda fedakarlık görüyoruz. Annesi normalde, evet, dedik hani dişi sivrisinek hiçbir şekilde yavrularıyla irtibat halinde değil. Onlar yumurtalarından çıktıktan sonra. Ama yumurtadan çıkması için onları besliyor. Gidip sürekli kan alıp gelip yumurtalarını bu şekilde besliyor. Onun içindeki bulunan proteinin öyle olduğunu hani biliyor da zaten, bu bilinçle davranıyor. Bir de bu şekilde hani fedakarlık gösteriyor. Bu da bize canlılarda fedakarlık olduğunu, hiçbir şekilde hani güçlü alanla ayakta kalma gibi ya da bencil olmadıklarını, tamamen fedakarlık içinde ve birbirleriyle uyum içinde yaşadıklarını bir delil olarak da bu sivrisineği görebiliriz inşallah. Örneklerinden bir tanesi.
İnşallah. Evet hocam, bal arılarından bahsedelim biraz. Bal arıları incelediğimizde çok mucizevi özellikleri var balarıların. Özellikle kovandaki düzenleri,
maşallah,
hepsinin bir görevi olması, aralarındaki koordinasyon çok mükemmel seviyede. Bakın, öncelikle kovana, biz incelediğimizde kovanlarını, kovanda bir düzenle karşılaşıyoruz. Her arının bir görevi oluyor. Mesela işçi arı var, dadılık yapan arı var, temizlik görevlisi arı var. Çok nizamlı, düzgün bir şekilde arılar görevlerini yapıyorlar. Mesela temizlik işçisi arıları görüyoruz şu an. Atık maddeleri, gereksiz maddeleri kovandan uzaklaştırmak bu arıların görevi. Hiç kimse görevini kabul etmeme gibi bir tutum sergilemiyor. Tüm arılar çok düzen içinde, bir koordinatlı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Bakın, evet, dadılık yapan arılar. Larvaları besliyorlar.
Evet.
Görevi bu arının. Kovandaki, peteklerin içindeki özel haznelerde duran yani larvaları besliyorlar. Onlarla çok itinalı bir şekilde ilgileniyorlar. Nitekim inşaat işçisi arılar var. Bakın, petek yapımında görevli bu arılar. Ve kovandaki petekleri inşa ediyorlar.
Maşallah.
Maşallah. Dikkat ederseniz kafaların önündeki bir böyle diyeyim, kol gibi bir şeyden bir hemen petek maddesini çıkarıyorlar oradan. onları birbirlerine yapıştırıyorlar petekleri aslında.
Ve çok zekice bilim adamları bu araştırıyor bu peteklerin yapısıyla ilgili altıgeni. Ondan bahsedeceğiz sanırım biraz da.
Evet hocam. Dediğin gibi bakın şimdi altıgen petekler neden altıgen? Aklınıza bu soru geliyor. Evet. Kare olabilir de, üçgen olabilir de, yuvarlak olabilir de.
Ya da her seferinde farklı olabilirdi. Hep altıgen yapıyorlar yani. Niye hiç kare yapmıyor, niye hiç üçgen yapmıyor, niye hiç çember yapmıyor? Hep altıgen yapıyor.
Niye peki? En az malzemeyle en çok depolama altıgende mümkün oluyor.
Maşallah. Yani, bilim adamları araştırıyor aynı şekilde. Çizimle bunu araştırıyorlar. Hep bir boşluk kalıyor. Kare yaptığı zaman tam az bir malzeme olmuş oluyor. Dikdörtgen yaptığı zaman yerler kaplamıyor. Üçgende açıklıklar kalıyor aralarda ama altıgende tamamen net bir şekilde. Ve kovanda şu şekilde bir oluşum yapıyorlar. Evet, buradan eğimli dol eğimli olduğu için çok ufak bir açılı bir eğimli için. Yapıyor.
Evet.
Balların akmaması için bunu yapıyor arılar. Bu çok büyük bir matematiksel zeka yani. Yani bir arının bunu düşünüp yapması onun aklı değil, ona verdiren Allah'ın aklı olduğu çok açık net ortada. Allah'ın ilhamıyla yaptı.
İnşallah. Erdem hocam buradaki herhalde baştan onu şey yaparsak orası yansıtmalı da nasıl dıştan başlayıp içe doğru yaptıklarını gösteriyordu şimdi.
Evet, animasyonu tekrar açalım.
Animasyonu da buradan gösterirsek bu şekilde başlamaları çok mucizevi zaten.
Evet, yani arılar çevreden başlıyorlar dediğin gibi hocam. Her biri bir köşeden başlıyor.
Evet.
Ve ortada hiç eksik kalmadan, bir fazlalık olmadan ya da ortadaki mesela altıgenin şekli bozulmadan, hani beşgen olur, beşgen olur.
Ya da şey olur dediğin gibi, mesela ortada normal insana deseniz ki bu şekilde başlayın farklı yerlerden, ölçüm yapmadan deseniz.
Şu an bize deseler hepimiz altıgen çizmeye çalışsak, bir ortada bir tuhaflık olur
değişik
yani.
Olur. Ya kare yaparız ortaya en son tutması için, ya beşgen yaparız, ya üçgen yaparız. Yamuk muhakkak olur. Birleştirmemiz lazım çünkü yani dört tane farklı yerden geliyoruz çünkü ortada denk getiremeyiz ona hep altıgen olarak. Evet. Ortadaki kesin farklı bir şekil olurdu ona uygun. Bir ama bunlarda hiç o şekil olmuyor.
Bir de hepimizin el yapısında çizim de farklı. Bunlar eşit oranda altıgenleri yapıyor. Şimdi herkes altıgen yapabilir ama aynı ölçüde, aynı derecede altıgeni yapmak çok büyük bir mucize oluyor burada inşallah.
Dediğim gibi hocam şu da var. Hani dördümüzün yaptığı altıgenler zaten farklı olur. Kendimizin yaptığı altıgenler de farklı olur.
Evet, tabii.
Ya ben bir altıgenle başladım diyelim mesela. Beşinci altıgenim aynı boyutta olmayacak ki.
Evet.
Mutlaka fark edecek.
Bir de bunun için şey yapmamız gerekecek. İşte hani düzgün bir hesap çıkması için önce ölçeceğiz. İşte herkesin kaç santimetre kare alanda yapacağını söyleyeceğiz. İşte altıgenlerin ne kadar boyutta olduklarını söyleyeceğiz. Ve elimizde cetvelle bir o çizgi bu çizgi birleştirene kadar çok uzun zaman geçecek. Ama arılarda hiç bu şekilde yok. Arılar bir başladığı anda dört bir farklı yerden hiç bu hesaplama olmadan zaten hesap nasıl yapacak? Arının cetveli mi var? Ölçü birimi mi var? Ya da altıgen şekli, geometrik şekli birimi mi var? Hiçbiri olmadığı için dört bir yandan başlayıp bu şekilde tamamlayıp bir de her şeyi düşünerek hani içinde balın olacağını düşünerek hani balı bunun içine koyacağız evet ama bu balın da akmaması gerekiyor.
Evet,
bunun içinde eğimli olması gerekiyor, hafif ortaya doğru toplanması gerekiyor diyecek. Hı hı. Zaten bunların hepsi çok büyük aklı gösteriyor. Bunlar hani arıların aklı olmadığı çok açık. Çünkü aklı olan canlı değil, şuuru olan canlı değil. Alan ilhamıyla hareket ediyorlar şu anda.
Evet, bakın biraz önce gösterdiğimiz tabii animasyondu. Şu anki görüntü gerçek bir kovanın görüntüsü zaten. Üstünde arıları görüyoruz. Bakın ne kadar maşallah mükemmel. Altıgenlerin birbirlerine olan eşitliği ve buluşmalarında hiçbir noksanlık olmaması. Yine güvenlik görevlisi arılar var. Bunlardan da bahsedelim. Nasıl peki güvenliği sağlıyor bu arılar? Bir kere yabancı girmesine müsaade etmiyor bu arılar. Kovana. Bir yabancı girdiğinde ne yapıyorlar? Çeşitli aldıkları tedbirler var. Ya alıp onu uzaklaştırıyorlar eğer daha küçük bir canlıysa ya da baş edemeyecekleri bir canlıysa ne yapıyorlar? Bütün arılar o canın üstüne diyelim çok daha büyük bir böcek girdi. Eşek o canın arası. Üstüne
bu arada herhalde görüntüde eşek arısı girmiş.
Evet. Bu dediğin gibi hocam görüntüde de yer alıyor. Hepsi üstüne saldırıyor.
Evet.
Ve üstünü kaplıyorlar bu yabancı canlının. Evet. Üstünü kaplıyor bakın. Kovandaki tüm arılar üstünü kaplıyor. Daha sonra bu canın üstündeyken hızlı bir şekilde kanatlarını açıp kapamaya başlıyorlar. Titreşmeye başlıyorlar. Yani yapabildikleri tüm hareketi yapabiliyorlar. Ne oluyor bu? O canlının, tabii o kadar arının o hareketi yapmasıyla inanılmaz bir ısı artışı meydana geliyor. Ve o canlı artık o ısıya dayanamayıp ya ölüyor ya da kovandan ayrılmak zorunda kalıyor. Arıların besin toplamasından bahsedelim hocam. Arılar besinleri, şimdi iki tane görevli arı var bununla ilgili. Bir tane keşifçi arı var. Diyelim bir çiçek var, bir, yani polen toplanacak bir yer var. Önce oraya keşifçi arı gidiyor.
Kalitesine bakıyor.
Kalitesine bakıyor. Kalitesine bakıp aslında kovana geri dönüyor. Şimdi oraya bütün arkadaşlarını göndermesi gerekiyor. Yani oranın kapasitesi ne kadarsa tabii, o kadar arkadaşını göndermesi gerekiyor. Burada çok mucizevi olaylara şahit oluyoruz. Bakın maşallah arı yön tarif ediyor. Şimdi yön tarifi bizim yaptığımız bir şeydir. İnsanlar, sen bir yere gideceksin Akın hocam. Sorarsın bana daha önce gittin bir yerse. Ben sana tarif ederim. Ve ikimizin de aklı şuuru olan insanlarız değil mi? Ben düzgün bir şekilde tarif ederim. Sen de hakikaten gittiğinde ortama bakarsın ve orayı bulursun. Şimdi bu aralarda aynı bunu yapıyor. Ama çok daha zor olanını yapıyor. Neden? Bakın, gitti bir keşifçi arı, buldu besin kaynağını. Geri döndü kovana. Bir kere gittiğinde kıstas aldığı şeyler var. Ne? Bir tanesi güneşin yeri. Güneşin evet. Konumu. Kıstası bu besini bulduğunda. E şimdi arı döndü kovana. Güneş ne yaptı?
Yön değişti.
Tabii. 4 dakikada 1 derece yön değiştirdi güneş. Dolayısıyla arının o anki bulduğu koordinatta değil artık güneş gittiğinde. Ki kovandaki arıların tekrar o kaynağa gidiş mesafesi de var. Evet. İşte arı bunların hepsini hesaplıyor. Arı bunların hepsini hesaplıyor ve dans ediyor. Dans ederek, bakın şu an görüyoruz o videoda. Dans ederek diğer, tabii burada yaptığı hareketler anlamsız hareketler değil. Hepsinin bir anlamı var. Buradan aşağı doğru inmesinin ya da yukarı doğru çıkmasının bile bir anlamı var. Arkadaşlarına bakın besin kaynağının yönünü tarif ediyor. Dans ederek tarif ediyor. Tam olarak o güneşin yön değiştirmesini, yer değiştirmesini de hesaplıyor. Yani ne kadar vakit kaybetmişse yolda ve arkadaşları da giderken ne kadar vakit kaybedecekse hepsini hesaplayıp tam bir doğru tarif veriyor arı.
Maşallah.
Maşallah. Bilim adamları bununla ilgili bakın deney yapıyorlar, test yapıyorlar. Sarıya boyuyorlar besin kaynağını bulan arıları. Ve gören arıları da, yani dansı izleyen arıları da maviye boyuyorlar. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Buradaki besin kaynağını bilim adamları kendileri koyuyorlar. Dolayısıyla bu mavi, bakın dansı izleyen mavi arılar bilim adamlarının kendilerinin koyduğu şekerli su koyuyorlar besin kaynağı olarak. Tam olarak görüyorlar. Maviye boyanmış arılar gitmişler ve hakikaten oradan besinlerini topluyorlar.
Evet, önceden sarı arı, sarıya boyanmış arı o kaynağı
buluyor.
Buluyor.
Buluyor ve tarif ediyor.
Gidip tarif ediyor. Sonra mavi tarif ettiği bütün arılar geri geliyor.
Peki burada yerde bir arı görüyoruz. Çimende. Bunun çimende ne işi var bu arının? Bilim adamları bu testi de şöyle bir şey yapıyorlar. Bakın yine yapay olarak bir besin kaynağı koymuşlardı keşifçi arı. Onu keşfetti ve kovana gitti. Daha sonra besin kaynağını ileri çekti bilim adamları. İleri çekti. Kovandan gelen arılar, besin toplamak için gelen arılar tam önceki yerinde besin kaynağından yere düştüler. Yani ne yapıyorlar? Tam besin kaynağına gidecek kadar kendilerine besin alıyorlar, enerji alıyorlar. Neden? Tabiri caizse depolar boş olsun ki tam anlamda verimli bir şekilde besin alıp kovana geri dönebilsinler diye. Maşallah burada inanılmaz bir akıl, şuur görüyoruz. Ve biraz önce videoda gördük, biraz zamanlama kaydı. Bilim adamları yere düşen arıyı alıyorlar.
Şekerli
su veriyorlar tekrar, enerjilerini veriyorlar. O arı tekrar gidip besin alıp kovana dönebiliyor. Maşallah.
Bir de yanlış tarif edenleri bir daha tarif ettirmiyorlar.
Evet, öyle bir yasaları da var aralarında.
Mesela birisi eğer böyle bir hata yapmışsa, mesela 5 arı gitti. Yani bir işte ne çiçek var ne şeker var, hiçbir şey yok. Ondan sonra sen bir daha çıkma
İtimali
diyorlar.
İtimal edilmiyorsunuz.
Sen temizlik olayına gir diye.
Sen de başka konularda çalış bundan sonra diye.
Bakın bu anlattıklarımız arıdan bahsediyoruz. Arının beyni yok. Arının sinir düğümü var. Sinirler bir düğüm haline geliyor kafalarında. Beyine bile sahip değiller. bu hesaplamaları, bu tarifleri, bu düzeni arıların kuramayacağı belli. Nasıl oluyor bunlar? Allah Nahl suresinin 68 ve 69. ayetinde bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Ve bir Kur'an mucizesi. Allah 1400 yıl önce bal arısının ürettiği bal da bize insanlar için bir şifa olduğunu bildiriyor. Evet. O dönemde kesinlikle insanlar tarafından bilinmeyen bir şey bu. Evet. Bugünkü bilimsel gelişmelerle biz balı incelediğimizde gerçekten birçok şifa özelliği olduğunu görüyoruz. Bu da bir Kur'an mucizesi maşallah.
İkinci bir Kur'an mucizesi de buradaki bahsedilen arı, Rabbin bal arısına vahyetti diye bahsedilen arı, dişi arı. Arapçanın dil özelliği nedeniyle bir canlıdan bahsederken onun dişi mi erkek olduğu anlaşılıyor. Burada bahsedilen arı dişi arı. Ve gerçekten de dağlarda, ağaçlarda, kurdu çarklarda meyvelerin tümünden yiyen arılar dişi arılar.
Maşallah.
Yani bunu toplayan arılar, bu bal malzemesi toplayan arılar gerçekten bilim adamları bakıyor. Erkek arıların öyle bir görevi yok kesinlikle. Tamamı dişi arılardan oluşuyor. Bir ayet okuyayım ben de inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar, Allah'ın üzerimizdeki nimetini anın. Bakın Allah emrediyor. Üzerimizdeki nimetini, Allah'ın üzerimizdeki nimetini anmamızı Allah emrediyor. Allah'ın üzerimizdeki nimetini anın. Demek ki anacağız. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz diyor Allah. Fatır suresi 3. ayette. Yani Allah'ın nimetlerini anıyoruz. Gökten yerden bizi rızıklandıran Allah. Biliyoruz bunu. Allah'ın dışında başka yaratıcı var mı? Yok. O zaman nasıl oluyor da Allah'ın bize emrettiği yaşamdan yüz çeviriyoruz? Diye Allah soruyor inşallah.
Allah'ın nimetleri dediğimiz gibi saymakla bitmiyor Akın Hocam. Gerçekten de Allah'ın bu canlılardaki hani bal arısına vahyetti diyor. Bal arısının bu görevini verenin Allah olduğunu söylüyor. Ve bal arısının bal yapıp, çünkü bal arısı kendi kapasitesinin çok çok fazlasını yapıyor. Yani kendi besleneceklerinin çok çok fazlasını yapıyorlar. Bu da Allah'ın onlara görevi vahyetmesi sonucunda insanlara şifa olması için, bizlere şifa olması için fazladan bal yaptıklarını ve Allah'ın dilemesiyle yaptıklarını söylüyorlar. Allah'ın onlara vahyetmesi sonucunda, Allah'ın onlara görevleri bu şekilde vermesi sonucunda yaptıklarını gösteriyorlar. Bu şekilde de Kur'an mucizesi olarak da biz de günümüzde bunu çok rahat görebiliyoruz. Allah'ın dediğimiz gibi nimetleri saymakla bitmiyor. Yerde, gökte, her yerde bizi rızıklandırmaya devam ediyor. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.